insanlar satır önce ekonomi yönetimi kameraların karşısına geçip her şey yolunda mesajı verdi, hatırlayacaksınız. Oysa 3 bakanın bu açıklamaları yaptığı sıralarda dünya küresel krizin etkilerini tartışıp önlem almaya çalışıyordu. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise hükümetin aksine borçlu iş adamlarını uyarıyordu. Sevgili seyirciler, bugün piyasalara baktığımızda ise piyasalar güne sarsıntıyla başladı. Dolar ve faizde yükselme yaşandı. Borsada değer kayıpları oldu. AKP hükümeti piyasalardaki bu dalgalanmayı açılan kapatma davasına, AKP ile ilgili açılan kapatma davasına bağladı. Oysa sarsıntının asıl nedeni hükümetin ısrarla görmek istemediği küresel krizdi. Bu akşam çok değerli konuklarımızla Türk ekonomisini konuşacağız. Tüketiciler, iş dünyası ne yapmalı? Detaylarına bakacağız. Elbette dövizi konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Osman Altuğ ve ekonomist Sayın Uğur Civelek konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Civelek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, bir başka önemli konuğumuz da telefon hattımızda olacak. Biz dünyada neler olup bittiğini anlatacak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ergin Yıldızoğlu da Londra'dan yayınımıza katılacak birazdan. Ben hemen gündemle başlayalım Uğur Bey. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Bugün işte Cuma günü piyasa kapandıktan sonra AKP ile ilgili kapatma davası haberi duyuruldu. Ve herkes pazartesi bekledi. Pazartesi günü ne olacak? Piyasalar Allah bullak mı olacak? Diye büyük bir beklenti vardı. O günü yaşadık. Evet, piyasalarda bir sarsıntı oldu. Ve hükümetin açıklamaları hemen bizlerin beklediği yönde oldu. Dediler ki işte bakın milli iradeye yapılan bu parti kapatma davası piyasaları etkilemiştir diye bir açıklama geldi. Oysa sizle de burada yaptığımız birçok programda dünyanın küresel krizi tartıştığını konuştuk, ortaya koyduk. Bu pazartesi günü yaşanan dalgalanmada küresel krizin etkisi neydi acaba?
Şimdi pazartesi günü yaşanan dalgalanmada küresel krizin etkisi %100. Şimdi her bir hareketin bir tetikleyicisi vardır. İlk bir hareket başladıktan sonra ondan sonra başka faktörler de devreye girebilir. Ama ilk tetikleyici, ilk hareket önemli. O çığ düşmezse hiçbir şey olmaz. Düşerse önüne ne gelirse katar götürür. Hareketi başlatan, tetikleyen dış piyasalardaki gelişmeler bu kesin. AKP'nin kapatma davasının hareketin devreye başlamasıyla hiçbir ilgisi yok. Neden böyle düşünüyorum? Bakın son 3 yıla ne zaman piyasalarda bir olumsuz hareket oldu? Hükümet hiç üstüne alınmadı. Hep dışarıdan dedi. Bu 3 yılda neler olmadı ki? 27 Nisan muhtırasını hatırlayalım. Cumhuriyeti mitinglerini hatırlayalım. Toplum büyük dalgalanmalardan geçti. Seçim öncesinde bir sürü mali disiplinden uzaklaşma oldu. Hiçbirine tepki vermiyor piyasalar. Piyasalarımız içeride iç kaynaklı hiçbir olumsuzluğu fiyatlamadı. Çünkü olumsuzluğa tahammülü yoktu. Bugün dış piyasada bir önemli gelişme olmasaydı kapatma davasını da fiyatlamayacaktı. Açılmış dava, sonuç falan yok ki daha yargı çalışacak. Hiçbir şey yok ortalıkta.
Süreç var.
Piyasaların bunu fiyatlaması hep işine gelmezdi. Düzelirlerdi, geçiştirirdi. Böyle bir şey kesinlikle fiyatlamazdı. Bugüne kadar AKP'de hep içerideki olumsuzlukları önemsiz gördü. Piyasalarda fiyatlamadı. Fakat piyasalarda etkili olan küreselcilerdir. Medyanın, bankaların, büyük yatırımcıların payı vardır. Olumsuzlukları fiyatlamak onların işine gelmez içerideki. Ama onları aşan bir şey varsa mecbur kalırlar. Bu sefer onları aşan bir şey var mı Türkiye dışından? Kesinlikle var. Nedir olay? Şimdi Amerika'da uzun bir süredir sıkıntı var. Durgunluk tartışmaları giderek farklı boyuta gitti, kredi krizine dönüştü. Bunu genel çerçeve içinde Amerika'daki 5 numaralı yatırım bankası, ipotek senetlerindeki en büyük ikinci oyuncu Bear Stearns ciddi bir problem yaşadı. Bir hafta önce durumunun iyi olduğunu söyledi ama Cuma günü açıklama şu, son 24 saat içinde durumun hızla kötüleştiği açıklaması geldi. Bu piyasalarda paniğe yol açtı. Hissesi 50 dolardan 30 dolar seviyesine düştü. Anormal bir değer kaybı. Şimdi bu değer kaybı piyasalarda tabii ki zincirleme satışları başlattı. Mali sektörden başlayarak Amerika çok kötü kapattı. Ne olacak? Federal Reserve ve JP Morgan'dan sakinleştirmek için açıklama geldi. Müdahale ediyoruz, likit de vereceğiz. Fed hiçbir önlemden kaçınmayacak. Hep sakinleştirme amaçlı ama piyasa yine kötü kapattı. Hafta sonunda çalışmalar devam etmiş. JP Morgan satın almış bir Stearns'ı. Hisse fiyatı 2 dolarda. 30 milyar dolarda Federal Reserve JP Morgan'a destek kredisi vermiş. Bir takım fonlama durumu için. Burada bir kurtarma var. Evet. Ama buradaki esas soru şu. 48 saat içinde 50 dolarlık hisse 2 dolara nasıl düştü?
Nasıl düştü? Evet. 50 dolardan 2 dolara.
Buna sebep olarak bir olumsuzluk varsa denetleme kurumları bunu nasıl pas geçer?
Evet.
Reddi kredi değerlendirme kurumları bunu nasıl görmezden gelir? Şimdi bir sürü tazminat davaları Amerika'da devreye girmeye başlayacaktır.
Çok
bu bir skandal. Bu bir skandal.
Evet.
İki, bir sorusun durumunda olan başka kurum var mı? Herkes muhtemelen vardır diyor. Evet.
Çok büyük
sorun. Kaç tane olduğu konusunda tartışma. Büyük bir güvensizlik var.
Evet.
O satış baskısı bugün Japonya'dan başlayarak her yeri inledi.
Yani dünyadaki büyük soru işaretleri...
Tabii, dolar rekor düzeyde değer kaybetti. Euro'ya karşı 1.59'u gördü. Japon yeni 96'ya geriledi. O carry trade bitti kanaati yeniden güçlendi. Tüm piyasalarda %2 ile 4 arasında büyük satış dalgası geldi. Türkiye'nin bunlardan etkilenmemesi mümkün mü? Türkiye'den de para çıkışı oldu. Piyasa döviz alıcılığıydı, borsa satıcıydı. 7.5 düşüş bununla ilgili. Bir çığ yuvarlandı. Cuma günü Amerika'da. Bu daha da yuvarlanacak. Önümüzdeki 2-3 günkü açıklamaları bekliyorlar. Sadece bir mola var ama durmuş değil, derinleşen bir kriz var. O harekette bazıları belki dışarıyı takip etmeyenler bunun sebep olduğunu düşünmüş olabilirler. Başbakan da herhalde yanlış bilgilendirildi.
Diyorsun.
Yani yoksa herkes aptal yerine koymaz.
Çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Özellikle Londra'da bulunan Sayın Ergin Yılmazoğlu dünya piyasalarını da yakından takip ediyor. Son durumu da kendisinden birazdan telefon attığımızda olacak, alacağız ama değerli hocam size dönmek istiyorum ama önce izleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili seyirciler, bu akşamki anket sorumuz Profesör Doktor Sayın Osman Altuğ'dan milli gelirdeki artış cebinize yansıdı mı diye soruyoruz. Milli gelir rakamları biliyorsunuz sevgili seyirciler bir süre önce hesaplama değişikliğiyle aniden büyütüldü, arttırıldı kağıt üzerinde. Bu artış acaba sizlerin cebine yansıdı mı? Bunu soruyoruz. Milli geliri de ayrıca değerli hocamla konuşacağız ama hocam güncelden gidelim. Sondan başlayalım. Sayın Civelek dedi ki AKP'nin kapatılmasıyla falan alakası yok bugünkü bu dalgalanmanın. İşte dünyada küresel krizi tartışıyor. Çok büyük soru işaretleri var. Büyük skandallara neden olan değer kayıpları var. Bir güvensizlik var. Türkiye'ye elbette yansıyacak bu. Bu pazartesi denk geldi. Tabii kapatma davasıyla eş zamanlı olması bu kırılmanın da gözleri biraz yargıya çevirdi. Hocam şöyle bir süreç yaşanıyor. Türkiye'de önemli kararlar, Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili, birliği, bütünlüğüyle ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kararlar, önemli kararlar alınırken sürekli bir piyasalara dönüp bakma ihtiyacı hissediliyor bazı çevrelerde. Piyasalar bu kadar önemli mi? Türkiye'nin ulusal güvenliğinden, tam bağımsızlığından daha önemli midir ki zaman zaman Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarıyla ilgili bile böyle bir piyasa sopası gösteriliyor. Ne dersin?
Efendim, paranın değerini ne belirler? Bir ülkenin milli parasının değerini ne belirler? O ülkenin üretim gücü belirler. Demek ki paranın değerini belirleyen esas unsur üretim gücüdür. Basit bir şekilde örnek verelim. Bir ülke düşünün, bu ülkede sadece 100 tane yumurta üretti. Buna karşılık 100 tane lira basmıştır. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. Yumurta üretimini arttırmak için ne yapacaksınız? Tavuklara iyi bakacaksınız. Horozların, yani yatırımcıların moralini yerinde tutacaksınız. Yumurta üretimi o zaman artacak. Yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa, bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş olur. Yok, tavuklara bakmazsanız, horozların, yani yatırımcıların moralinin yerinde tutmazsanız yumurta üretimi 100'den 50'ye düşer. O zaman da bir yumurtanın fiyatı kaç liraya çıkar? 2 liraya. Demek ki belirleyici unsur neymiş?
Üretim.
Üretim.
Horozun değeri de ona göre değişiyor herhalde.
Horozun değeri de onun da payı ona göre tabii ki değişecek.
Ama Türkiye'deki şu son süreçte horozun değeri ona bağlı olarak değişiyor.
Şimdi ekonominin demek ki iki yanı var. Bir üretim yanı var, somut yumurta dediğimiz.
Evet.
Bir de parasal yanı var, soyut. Çünkü 100 yumurtaya karşı 1 milyon lira basarsınız, 10 milyon basarsınız. Oradaki rakamlar, yandaki sıfırlar veya sıfır olmamasının çok şeyi yok, önemi yok. Önemli olan bu yumurta miktarıdır. Yani reel ekonomidir.
Evet.
Reel ekonominin kendine özge piyasaları var. Emek piyasası var. Evet. Mal piyasası var. Hizmetler piyasası var. Öbür tarafta ekonominin esas göstergeleri burada. Reel göstergeler. izafi. İstediğiniz gibi parasal yanıyla oynayabiliyorsunuz para otoritesi olarak. Çok çeşitli enstrümanları kullanıyorsunuz. Ve sonuçta Türkiye'de piyasalar dediğiniz zaman evet. Akla emek piyasası gelmiyor.
Gelmiyor, evet.
Emek piyasası başver onlar ya, emekçi onlar ne yazık ya. Diyor, çiftçi gelmiyor, esnaf gelmiyor, sanayici gelmiyor, hakiki ihracatçı gelmiyor. Ne aklına geliyor piyasalar deyince, üç kağıt ekonomisi. Üç tane kağıt işte, döviz, faiz, borsa. Ve Türkiye, üç kağıt ekonomisine teslim olmuş oluyor. Esas işin özü burada. Üç kağıt ekonomisi de zaman zaman doları düşürür, faizi yükseltir, borsayı arttırır, faizi düşürür. Ve bu şekilde hep o kadar. Ve biz yabancı yatırımcıya üç kağıt ekonomisini kazanıyoruz.
Evet.
Üç kağıt ekonomisine gel kardeş. Aa gel bak burada çok kalır.
Geliyor mu hocam?
Geliyor. Diyoruz ki biz her ne kadar dünyada böyle sıralamaya dahi girmeyen bir ülkeysek de biz dünyada en çok kazandıran 5. borsayız. %42. Allah yeme de yanımda yat. %42. Geçen yıl kazandırdığı para %42.
Olağanüstü.
Ha olağanüstü. Ha bu neye benziyor? Eşantiyon. Çünkü diyoruz ki bak dünyada faiz %5, bizde %22. Gel. Adam dünyada başka pazarlara gitse %5'te, %6'yla falan yatıracak. Türk pazarına geliyor üç kağıt ekonomisine. Üç kağıt ekonomisi ver diyor %22'yi.
Evet.
O zaman bir başka olgu daha karşımıza çıkıyor. Dünyada bir durgunluk yaşanıyor. Reel ekonomide de onlarda bazı durgunluklar var. Ve bu yeni bir durgunluk değil. Yani 99'dan bu yana hatta 98'den bu yana bir durgunluk yaşanıyor. Ama adamların sermayesi var. Teknolojik güçleri var. Finansal güçleri var. Fazla üretiyorlar. Ürettikleri fazla ne yapsınlar? Atmak mıyım? Satmak mıyım? En iyisi satmak. Satmak için de Türk tüketicisine ithal mallarının ucuza gitmesi lazım. İthal mallarının ucuza gitmesi için de kurların düşük olması lazım. Adam atacağı malı bir güzel sana satıyor. Hele bir de vadeli diyorsan yeme de yanında yanar. Türkiye'de en büyük süpermarket zincirinin satışlarının yani cirosunun %70'i ithal mal. Ha şimdi biz hangi piyasalardan bahsediyoruz?
Üretimde de öyle değil mi hocam?
Üretimde tabii, de tabii, ciddi miktarda bir tabii bakın şimdi kuru fasulyeden elmaya, armuta, pamuğa, muza kadar buğdaya kadar her şey ithal. Şekere her şey ithal.
Sanayi üretimindeki aramalları
öyle. Aramalları öyle. Zaten bu o da komedi. Efendim işte ithalatımız 130, 140, 150 milyar dolarmış. İşte ihracatımız da 100 milyar dolarmış. İhracat rekorları kırıyormuş. Ya kardeşim, ihracat gelirdir, ithalat giderdir. 160 milyar dolar ithalatım var, yani masrafım var. 100 milyar dolar da ihracatım var, gelir. Aradaki fark da 60 milyar zarardır. Şimdi o 60 milyar zararı ne yapman lazım? Fonlaman lazım. Evet. Onun için de borsadan %42 vereceksin. %22 faiz vereceksin. Bir de bu doların kafasını kaldırmasını engellemek için yüksek döviz ödemek için. %22 ile 440 milyar dolar civarında bir borç almışız yıllık iç ve dış.
Müthiş
ve. Ve bunun 100 milyar dolarlık kısmını yaklaşık bazen 70 oluyor bazen 80 oluyor duruma göre. Şimdi biraz düştü 72 milyar civarında. %5 ile satıyoruz yabancı bankalara. Döviz rezervi namı altında onları da tutuyoruz.
%22
ile alıp
%5 ile
%5.22 ile satıyoruz. Oh!
Bundan büyük yolsuzluk olur mu?
Bundan büyük yolsuzluk olamaz. Yolsuzluk kelimesi de çok hafif kalır burada. Çünkü bir ülkenin döviz rezervlerinin yüksekliği o ülkenin borçlu ülkelerde o ülkenin itibarını değil itibarsızlığını gösterir. Evet. Şimdi biz sıcak paraya diyoruz ki deve kapıda sandık sırtta bak 70 milyar dolar duruyor. İstediğin zaman alıp gidersin. Ama bunun maliyetini kim çekiyor? Türk insanı, Türk milleti çekiyor. Bu milletin cebinden alınıp dışarıya aktarılan bir paradır. Ve döviz rezervlerinin yüksekliği Türkiye'nin itibarını değil itibarsızlığını gösterir. Eskiden batan bankerler vardı bu 80'li yıllarda. Batan bankerler de masanın üstüne böyle demet demet paraları yağarlardı. Gel bak ne çok paramız var diye. goy goy yapardı. Ya kardeşim bu para senin paran mı? Yok. Bizimki de ona benziyor şimdi. Ne çok döviz rezervimiz var. Aman döviz rezervlerimiz azalmasın. Peki bu döviz rezervlerinin maliyeti kaç sana?
Ne?
Bu döviz rezervlerinde sen %22 faiz ödüyorsun. Ondan sonra da %5'le de o yabancı bankalara yatırıyorsun.
Nereden geliyor hocam bu ya? Bu faizi nasıl ödüyoruz?
İşte o faizle, o faizle bak borsadan ödüyoruz. Borsadan ödüyoruz. Borsanın zaten %70'inden fazlası yabancı. Bankaları yabancılaştırıyoruz. Çünkü bu bankaların yabancılaştırılması da Osmanlı dönemindeki düğünü umumiye idaresinin çeşitlendirilmesi. O zaman tek bir idare vardı. Şimdi çok yabancı banka var, geliyorlar. Aman paralar ne oldu? Deme oluyor mu olmuyor mu diye ona bakıyorlar. İşte piyasalar dediğiniz zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Üç kağıt ekonomisinin piyasalarını yalancı şahit olarak kullanıyor. Borsa 10 numara gidiyor, yalancı şahit. Borsadaki şirketler, hisse senetleri işlem gören şirketlerin büyük bir kısmı sanayici ünvanı var ama sanayici manayici değil. Çünkü toplam gelirlerinin %80'ine yakını faiz gibi. Yani sanayici manayicidir. Hani bu var ya meşhur sanayici iş adamı derneği, Carpçut filan, Türkiye'nin büyükleri büyükleri filan. Bakıyorsun bilançolarına, gelir tablolarına. Tamam mı? Sanayici filan değil. Bu sefer gerçek sanayici, yani makine sesine aşık, işçi çalıştırmaya aşık, Türk insanlar helalinden iş bulmaya aşık insanlara hakaret ediyor. Bunlar sanayici ise bu makine sesine gönül vermiş adamlar sanayici değil.
Hocam tam bu noktada biz...
Ve işte bu üç kağıt ekonomisinin yalancı şahidi. Yani borsadaki şirketler yalancı şahit. Başka üç kağıt ekonomisinin yalancı şahidi o kadar çok ki. Ne döviz. Ne? Adamın cebinde şey yok. Garibimin cebinde döviz yok, bilmem ne yok. Türk büyükleri diyor ki, oğlum diyor, bak biz diyor doların aklından geldik diyor. Dolar yükselmiyor. Ooo diyor ki ya koskoca Türk büyüğü yalan mı söylüyor? Bak dolara düşürdü. Ya kardeşim dolardaki her düşme senin işsiz kalmana, gelir dağılımında adaletin bozulmasına, ailende huzurun kaçmasına, aile boyu borç yükü altında olduğu için aile ilişkilerinin, kredi kartları vesairedeki kefaretler dolayısıyla aile ilişkilerinin bozulmasına sebep oluyor. Faizin hakkından gelmiş, faizler düşmüş. Allah Allah, nerede düşmüş faizler ya?
Dünyanın
ha, bak şimdi, eskiden enflasyon diyelim ki %150 idi. Faiz de %100'dü. Yüzde kaçı? 1,5.
Real faiz.
Evet, 1,5. Şimdi enflasyon efendim işte %5'miş, %10'muş falan filan. Hadi diyelim ki o da yalan da yalancı şahit ama onu doğru kabul edelim. Peki faiz %22. Birisi %10. Ya iki katı. O zaman rakamları konuştuğu yerde herkesin susması lazım. Ama bunları reklam vasıtası olarak kullanıp bir de işte efendim faizin hakkından gelmiş bu hükümet. Borsayı kudurtuyor bu hükümet. Dövizin de kafasına basıyor bu hükümet. Dolayısıyla bu hükümet başarılıdır diye nutuk atan eskiden akıllı gördüğümüz, akıllı bildiğimiz, çok yakında tanıdığımız insanlar bir bakıyorsun. Diyor ki iki tane tayyip var. Birisi işte enflasyonu düşüren tayyip. Bir tanesi bilmem işte faizi düşüren tayyip. Bilmem işte. Bir de milli geliri arttıran tayyip var. Şimdi al başına iş kırıyor.
Evet, onu nasıl aklında konuşacağız?
Evet yani. Evet. Onun için üç kağıt ekonomisinin piyasalarını değil. Bugün kaç kişiye iş buldu? Kaç kişi işsiz kaldı? Bugün kaç iş yeri açıldı? Kaç iş yeri kapandı? Bugün kaç kişinin evine haciz gitti? Esas bunlar.
Çok da,
evet. Bu somut göstergelerle soyut göstergeleri mukayese etmek kadar cehalet yoktur.
Evet. Hocam çok teşekkürler. Bu noktada hocamın anlattıklarından yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu bir tercih meselesi, öyle değil mi ekonomi yönetimleri için? Yani reel üretimden, reel ekonomiden mi yana olacaksınız? Yani üretimden yana mı olacaksınız hocamızın altını çizdiği için? Yoksa piyasalardan yana mı olacaksınız?
Üçkağıt ekonomisinin piyasaları.
Borsa üçgeninden mi yana olacaksınız diye. Hükümetin ekonomi politikalarına baktığımızda sürekli bir piyasayla yatıp kalkma durumunu görüyoruz. Sayın Başbakan'ın açıklamalarında hep piyasaları örnek gösteren ya da hedef gösteren açıklamalar olduğunu görüyoruz. Ancak bu piyasalardaki dalgalanma, oynama, sokaktaki adama ne getiriyor, ne götürüyor? Yani bunun altını çizmek lazım. Hocam dedi ki döviz düştü diyor, işte sokaktaki insan seviniyor. Ne güzel döviz ucuz, dolar ucuz diye seviniyor. Oysa bu sana işsizlik olarak geri dönüyor diyor. Çok önemli bir tespit. Yani Türkiye'de elbette bir takım çıkar çevreleri var doğal olarak. Yoksullarla, geniş halk kesimleriyle Türkiye oligarşisinin çıkarlarının örtüşmesi mümkün müdür böyle bir atmosferde? Ama şu anda öyle görünüyor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor.
Hayır. Şimdi bu arada döviz kurunun durumu hakkında bir netleştirmek lazım. 1980'den önce Türkiye'de rekabet yoktu. O zaman da devalüasyon olduğu zaman işte çok üzülürdük. Namus gitti. Paramızın namusu gitti. Şimdi paranın değeri bir ülkenin namusu değildir. Ülkenin dengelerine göre doğru seviyelerde olması önemlidir. Ne çok yüksek olacak ne çok düşük olacak. Normal değerinde. Kimseye haksızlık etme durumunda değilsiniz. Ne ülkenizde yaşayan vatandaşların yerde diğer ülkelerine. Haksız rekabet çok iyi bir şey değil. İleride daha büyük dengesizlikler sorunları da beraberinde getirebilir. Şimdi o dönem ayrıydı. Rekabet gümrük duvarlarıyla korunan bir ülkeydik. İçeride rekabet yoktu. O ortamda biz paraya başka bir gözle bakıyorduk. Ama 80 sonrası dışarı açıldık. Paramızın normal değerinde olması lazım. Eğer düşük değerli olursa üretimimiz artar ama hamallık yaparız. Bazıları iyi kazanır, başka dengesizlikler olabilir. Paramız aşırı değerliyse fabrikalar birer birer kapanır. İnsanlar kısa vadede dolar bazında geri arttığını düşünebilir ama dolar bazında enflasyon artıyordur, göremez.
Evet.
İşsiz kalma riski artıyordur.
Ve pazar haline geliyor.
Şimdi
bugün yaşadığımız.
Parasını düşük değerli tutmaya çalışan tüm Asya ülkeleri, Çin, aptal.
Evet.
Biz paramızı değerlendiren Türkiye akıllıyız.
Amerika da aynı şey yapıyor. Sence örnek vereyim.
Şimdi Amerika niye böyle yaptı? Bakın, parasını değerlendirerek enflasyonu kontrol etmek Amerika'nın ilk defa 1995 sonrasında yaptığı bir şey. Niye? Çaresiz kaldığı için. Bunun yan tesirlerini göze aldı. Ama sorunları giderek büyüdü, bugünkü açmaza geldi. Başka, Asya krizinden sonra Asya ülkelerine paralarındaki değer kaybının enflasyona yansımaması için benzer politika önerildi. Türkiye'de de benzer durum var ama doz kaçırıldı. İlk 1-2 yıl denersin ama enflasyona yansımasını engellemek için. Enflasyonu yansımış rakamı geri almak, üretimi inletmek doğru bir iş değil. Şu anda hocam demin bir şey söyledi. Duyunumiye'den bahsetti. Osmanlı'da padişah borç verenlerle halkın çıkarları arasında kaldı. Borç verenleri tercih etti. Duyunumiye budur.
Evet.
Önce meşrutiyeti tasfiye etti. İstibdada yöneldi ve borç verenler ne isterse o yasalar çıktı. Halk ezildi. Bugün aynı şey var. Bugün Türkiye'de uygulanan program ve piyasalardaki eğilimler borç verenlerin çıkarlarına göre tasarlanmış. Bu ülkede yaşayanlara göre değil. Hükümet de bu programa sahip çıkıyor, iyidir diyorsa, piyasaları gerekenden çok önem veriyorsa, belli ki halkın çıkarlarına gözden çıkarılmış, borç verenlerle iyi geçinmek her şeyin üstünde tutulmuş.
Evet.
Şu anda bu programda ne isteniyor? Önce istenmeyenle başlayayım. Aman kur yükselmesi. Niye? Enflasyon yükselir, faizler yükselir, menkul gayrimenkullerin değeri düşer. Borç vermek isteyenler bir şey yapamaz.
Artı,
gerekçe kalmaz.
Artı döviz cinsinden borçlanmış, büyük.
Sermaye.
Büyük sermayenin
onların
kur farkı,
düzen farkı,
kötüye gider. Kur farkı, şeyleri, zararları
çalışıp,
dolayısıyla onları
kaybeder.
Korumak lazım.
Şimdi, onları korumak için kesinlikle kurun yükselmemesi lazım.
150 ne milyar oluyor? Dolar borcu var.
Kur düşmeli.
Milyar dolar. Hem 1 lira artsa düşük, 10 lira artsa düşük, 20 lira artsa düşük.
Evet. Dışarıda petrol fiyatı vesaire yükselirken kur daha çok düşmeli. Ki enflasyon artmasın, düşsün, faizler düşsün. Menkul gayrimenkul değerleri şişsin ki onları teminat gösterelim, dışarıdan daha çok kredi alalım, kuru itelim, Türkiye'yi Türklere pazarlayalım, yani daha doğrusu Türkiye'yi yabancılara pazarlayalım
veya büyük bir yabancılar.
Sayıcı Bey, yani ekonomik gerçeklere ters bir tablo yaşıyoruz değil mi Türkiye'de?
Kesinlikle,
şu anda?
Burada
yani
bakın, halkın gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Hadi önce kamunun durumunu mali sektörü düzeltmek için 2003'e kaçardı. Şimdi yıl 2008, hala aynı politika devam ediyor. Üretici inim inim inliyor. Emekli perişan,
evet.
İşçi perişan, memur perişan, esnaf perişan. %90 kötüye gidiyor.
Aileler borç içinde. Kimse kredi kartı borcunu ödeyemiyor, bireysel kredi borcunu ödeyemiyor.
İşini kaybedene bankalar, avukatlara dayanıyorlar. Her şeyini kaybediyor insanlar. Yastık altta bir şey falan kalmadı.
Evet.
Bir dalga geçiyorlar ondan sonra da. Kişi başına 2020 dolar daha zenginmişiz. Evet, o milyarderlerle yine 35 Türk girmiş. Bu değer artışı sayesinde oldu. Bu politikanın sayesinde oldu. Ama politikanın ya bir yerde bir şey daha var. %90 her şeyini kaybediyor. Türkiye'de adi suçlarda patlama var. Şimdi Türkiye'de eğer demokrasi varsa o %90'a hizmet edilecek. sadece belli bir azına hizmet ediyorsa kimse demokrasiden, hukuk devletinden bahsetmez. Kimse de halka belli şeyleri şikayete kalkmaz. Siz hep halkı aldatacaksınız, ondan sonra da bana haksızlık yapıyor diyeceksiniz. Halka yapılan haksızlığın bedelini kim ödeyecek peki? Yargı bile onu sormuyorsa.
Evet.
Sene başından beri gündeme bakın. Bir, TÜSİAD bir şeyler yapın dedi, bastırdı, piyasalar etkilenmedi. Toptan benzer çıkış geldi, acil program dedi, evet. Piyasadan bir şey gelmedi. Evet. Biz içerideki olumsuzlukları kendi içimizde çözeriz, piyasanın aman görüntüsü bozmasın, yabancıları üzmeyelim, endişeye kapılmasınlar. Bizim piyasada ancak dışarıda bir şey olduğu zaman hareketlenir. 2006'da başka zaman dış piyasa içeriden değil dedi. 2007 Şubat Çin kökenli içeriden değil dendi. Her olumsuz hareket dış kökenli Türkiye'de.
Ama şimdi iç kökenli.
Bir defa tersi oldu.
Birdenbire AKP'nin kapatılması.
Gelişmeleri oya tahvil etmek, vatandaşı biraz daha aldatmak için.
Evet. Yani bir ekonomik kriz olursa neredeyse bunu yargıya bağlayacaklar sen diyorum.
Yani kusura bakmayın bu kadarı ayıp kaçıyor. Bu çifte standartla belli ki Türk halkını adamdan saymıyorlar. Aptal, düşünemez, ne verirsek yer otlar diye düşünüyorlar. Kusura bakmayın bu saygısızlığı kaldırmak kadar kolay değil.
Şimdi burada bir başka konu var. Anayasamızın ikinci maddesinde Cumhuriyet'in temel nitelikleri demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmış.
Yapılanlar saydığınız tanımlar hiç uymuyor.
Ha şimdi şu tanımlamaları bir açalım. Demokratik. Siyasetin finansmanını kim yapıyor?
Parası olanlar.
Halk yapıyor. Parası olanlar.
Dolayısıyla
bak üçkağıtçılar yapıyor. Üçkağıt ekonomisi finans ediyor. Kayıp bir şey ekonomi finans ediyor. E o zaman bunun adı demokrasi değil. Paraklesi, parası olanların demokrasisi. O da parası olanlara çalışıyor. Laik. Türkiye laik bir ülkemiz. Dinamik güçlerimizin diretmesi nedeniyle laiklik konusunda bayağı bir mesafe aldık. Onu bir kenara bırakalım.
O aşındırılmaya çalışıyor.
O da aşındırılmaya çalışıyor. Evet. Sosyal bir devlet mi?
Değil.
Bir, sosyal kelimesi iki kökten oluşuyor. Sos ve yal. Bir tarafta sos yiyenler, öbür tarafta yal bulamayanlar. Yal, hayvan yeni, yemi demektir. Hayır. Bir şey yapmayanlara, gençlere hatırlatmak için. Sosyal, o zaman değil. Peki hukuk devleti mi? Hukuk devletinin birinci görevi ne yapacak?
Yanlış yapanların ödüllendirildiği yer hukuk devleti olmaz.
Yanlış yapanların ödüllendirilmesini, bir şey yapmayaraktan ödüllendirilmesini değil, yanlış yapanların cezalandırılmasını yasalara göre öngörülen bir anayasal sistem. Ve siz milletvekili oluyorsunuz. Neye dayanarak? O anayasaya dayanarak da milletvekili oluyorsunuz. Sonra bu anayasanın üzerine milletvekili yemin ediyorsunuz. Diyorsunuz ki vallahi billahi namusum şerefim üzerine ben bu anayasaya uyacağım. Yani o anayasanın içinde laiklik de var. Milletvekili seçilirken hadi bakayım yemin etmezse milletvekili sayılmıyor diye. Onun için hemen bir yemin ediyor. Sonra herhalde yemin ederken muhtemelen bazı kişiler ya ayaklarını kaldırıyor ya içinden ya boşver diyor. Kardeşim o zaman yemin etme. Yemin ettiysen yeminine riayet et. Hele inançlı bir kişiyim diyorsan yeminine daha fazla riayet et. O zaman bu yeminle bu tezat ne? Madem ki yemin ettin başta sen uyacaksın. Başta sen uyacaksın. Kimse senin kafana da tabanca mamadınca dayamadı. Gel milletvekili ol, gel bakan ol, gel başbakan ol.
Hukuk devletiyse yargıya saygılı olacak,
kardeşmeyecek. Evet, duymayı taahhüt ediyorsun. Evet. Sözleşmeye bağlı ülkesin. Sen bir sözleşme yapıyorsun. Kiminle? Devletle. Türkiye Cumhuriyeti'yle bir sözleşme yapıyorsun. Diyorsun ki ben milletvekiliyim.
Bunlara uyacağım.
Bunlara uyacağım diyorsun. Evet. O zaman uy. Uymazsan da kuvvetler ayrılığı rejiminde herkes görevini yapacak. Evet. Yargı. Değil mi? Yürütme, yasama. Efendim bu yargı ne karışıyor ki? Yasamaya. Allah Allah. O zaman bu yargı niye yürütmeye karışsın? O zaman bu yargı niye hırsıza, uğursuza bilmem neye karışsın?
Kapatalım.
Bu yargı yürütmeye karışmıyor.
Tabii kapatalım.
Hocam, güzel.
Pardon. Bir
şey. Ondan sonra da faturayı öğre çıkar.
Bir ekleme
yok. Yok işte piyasada öyle olmuş da böyle olmuş da filan hep bunların yüzünden
hocam, diye. Çok önemli örnekler yani, var. Soracağım ama bir ekleme arada. Buyurun. Buyurun.
Bir. Garabet şurada. Bu AKP hakkında kapatma davasına tepki ABD'den geliyor. AB'den geliyor.
Ama muhalefet partilerinden geliyor.
Şimdi bakın küreselce de hepsi tepkili. Belli ki onların
da çıkarılıyor. Onlardan da geliyor.
Evet. Onları birazdan...
Hayır bunlar muhalefetçiler ne diyor? Ya peki hukuk devleti çalışıyor. Hukuk devletinde Cumhuriyet Başsavcısının, yargıda yaptığı Cumhuriyet Başsavcısı yasaların kendisine emrettiği görevi yapıyor.
Evet.
Adama diyorlar yine görevini yapıyorsun, idare et bizi abi. Aynı sanki belediye zabıtasına abi ya görmesin simit çiğder gibi. Böyle bir şey olur mu? Yargıda Cumhuriyet Başsavcısı görevini yapıyor. Yargı sürecine geçilmiş. Ondan sonra sen yargı sürecindeki bir önemli bir konuda muhalefet partileri olarak tavır alıyorsun. Efendim ya partilerin kapatılması demokratik değilmiş. Çünkü o partiler demokratik değil.
Evet hocam.
O partiler demokratik olsa o zaman bunu demez. Evet. Kendi içinde parti içi demokrasi var mı? Bu partilerin finansmanını kim yapıyor? Halk mı yapıyor? Kaç tane aidat ödeyen üyesi var? Evet. Bunları geç.
Hocam konuşacağız. Biz reklam süremizi açtık. Sevgili seyirciler, milli gelirdeki artış cebinize yansıyor mu diye sorduk. Şu ana kadar 1000 civarında izleyicimiz anketimize katıldı. Anketimiz önemli çünkü bu anket sonuçlarını noter gözetiminde yapılan anket sonuçları sevgili seyirciler, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere gönderiyoruz. Onların değerlendirmelerine sunuyoruz. 1000 civarında katılım var. Milli gelirdeki artış cebinize yansıdı mı diye soruyoruz. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Reklam arasından sonra dünyada neler oluyor? Sayın Ergen Yıldızoğlu Londra'dan telefon attığımız olacak ve bize dünyada olup bitenleri anlatacak. Ayrıca yine ekonomide çok önemli gündem başlıklarımız var. Milli gelir oyununu değerli hocamızla konuşacağız. Piyasalara bakacağız. Yine dövizin ne olup olmayacağı konusunda soru işaretleri var. Çok sayıda soru gelmiş bu noktada. Onları değerli konuklarımızla paylaşacağız. Kısa bir reklam arasından sonra.
Takip edersin ya da kendi yolunu çizersin. Kendimiz tarafının yaratıcısından asla Cumhuriyet'i hazırlayan anılarınıza sahip çıkın. Çanakkale Gözü'nü dergisi 19 Mart Çarşamba günü gazetemizle birlikte büyüyecek. Online'dan ucuza konuşma numarası 199. Artık şehirler arası ve buslar arası arabalarımız 199'da şehir içinden bile ucuz. Sabit telefonunuzdan 199'u tuşlayın ve arayacağınız numarayı bulun. Daha ucuza konuşmanız için ihtiyacınız olan tek şey 199. Hayatta ya başkalarını takip edersiniz ya da kendi yolunu çizersiniz. Yaratıcısından Chevrolet Captiva 4x4. Üstelik Captiva şimdi zirve tutumlarına özel mark fiyatı ve BOC520 yüklü navigasyon cihazı hediyesiyle Chevrolet bayilerinde. Chevrolet artık bu değil.
Sevgili seyirciler, Türk ekonomisinin geldiği noktayı çok değerli konuklarımızla tartışıyoruz. Profesör Doktor Sayın Osman Altay, ekonomist Sayın Uğur Civelek stüdyo konuğumuz. Telefon hattımızda da Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarı Sayın Ergin Yıldızoğlu var. Londra'dan katılıyor yayınımıza. Sayın Yıldızoğlu, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Sayın Yıldızoğlu, siz çok yakından takip ediyorsunuz elbette dünya piyasasını. Türkiye'yi de gözlemlemişsinizdir. Çok yakın bir zamanda, geçtiğimiz hafta içinde ekonomiyi yöneten 3 bakan kameraları karşısına geçti ve her şey yolunda mesajını verdi. Türk ekonomisinde her şey yolunda gidiyordu. Bir takım kağıt üzerinde hesaplama değişiklikleriyle Türkiye'nin milli geliri artırıldı. Milli geliri oranlı olan borcu düşürüldü vesaire. Kağıt üzerinde yapılan bir takım hesaplamalarla yine kağıt üzerinde Türkiye'nin ekonomik göstergeleri iyileştirildi. Siz hem bu sürece baktığınızda dışarıdan nasıl görünüyor Türk ekonomisindeki, ekonomi yönetimindeki bu hamle dışarıdan nasıl algılandı? Bir de elbette dünya küresel krizi tartışıyor, küresel krizi konuşuyor. Türkiye bundan etkilenmeyecekmiş gibi hareket ediyor. Hatta Türkiye'de neredeyse küresel kriz hiç konuşulmuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi dışarıdan bakınca sizin dediğiniz gibi devlet büyükleri çıkıp da kameraların karşısına bize bir şey olmayacak dediği anda benim bütün sinyallerim çatmaya başlıyor. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde ne merkez bankaları ne de devlet büyükleri böyle çıkıp boş yere konuşmazlar. Bu bir şey olmadan az önce gerçekleşir genellikle bu tip konuşmalar. Bu bize bir şey olacağının zaten işareti. Son dakikada güveni korumaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'nin adı aşağı yukarı 1-1,5 senedir en kırılgan ekonomiler arasında geçiyor ismi. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda risk açısından şöyle başlıyor cümleler genellikle. İşte Asya krizinden sonra gerekli dersleri çıkardılar. Şimdi hepsinin dış borçları gayet az. Cari açıkları yok, fazlaları var. Ekonomileri toparlanmış vaziyette. Dolayısıyla çok büyük bir risk oluşturmuyorlar ama diye başlıyor. İkinci kısımda da birkaç ülkeyle beraber Türkiye'nin de adı geçiyor. Çünkü bu ülkeler Asya krizinden sonraki toparlanma döneminde cari açıklarını kapatamamışlar, fazla yaratamamışlar, borçlanmaya devam etmişler. Kendi ülkelerindeki ekonomik büyümeyi dış finansmanla içerideki tüketimi körükleyerek sürdürmeye devam etmişler. Bu anlamda da uluslararası sermaye hareketlerinin insafına terk edilmiş durumdalar. Şimdi önümde bir bizim borsanın grafiğine bakıyorum. Evet. Bizim borsanın grafiği son 5 yıllık grafiğe baktığımızda tırmanmaya başladığı nokta dünyada da kredi köpüğünün büyük bir hızla genişlediği, bir likidite genişlemesinin yaşandığı dönemler. Şimdi bu dalganın üzerinde borsa büyüdüğü gibi özel sektörümüz de kredilenmesini, finansmanını bu kredi köpüğü üzerinden gerçekleştirdi. Kolay borç aldı. İçeride finansmanını sürdürdü. İçeride tüketici kredileri bunlarla beslendiler. Carry trade denen uzak doğudan düşük faizle borçlanıp içeride para finansmanda kullanması da böyle yaşandı. Ve küçük bir İsviçre dünyası yaşatıldı. Bu dalganın, bu köpüğün üstünde. Şimdi bu köpük geri çekiliyor. bu köpük geri çekilirken Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini söylemek tamamen bir fantazi dünyasında yaşamaktır.
Evet.
Bu köpüğün sönmesiyle birlikte Warren Buffett'in dünyanın en zengin adamı olmuş şimdi, en büyük mali spekülatörü olarak bilinirdi. Onun bir lafı vardı, sular geri çekildiğinde kimin donsuz yüzdüğü gözükür der.
Evet.
Şimdi sular geri çekilmeye başlıyor. Bizde de likidite krizi falan işte gelir geçer derken, ah iflaslar derken, tüketici kredilerinin sonuçları, ev köpüğünün gibi gayrimenkul köpüğü var ülkede. Bunun geleceği, bunların hepsi birden kararmaya başladı zaten. Borsada bunun hemen ilk işaretlerini, sinyallerini veriyor. İşçiler daha önceden insani boyutta sinyallerini vermeye başladılar panik halinde. Dolayısıyla durum çok parlak değil. Dünyanın tümünü kapsayan bu kadar büyük bir dalgalanma, 70'lerden beri gelişen ve bir türlü atılamayan kriz eğilimleri içinde yeniden ortaya çıkan bu yeni toplu durum içinde biz de tabii ki bu sarsıntıdan payımızı alacağız. Ama bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de şu, ekonomilerin bağışıklık sistemi denen diyebileceğimiz bazı özellikleri vardır. Dış dalgalanmalara karşı kurulmuş emniyet mekanizmaları vardır. Dış dalgalanmalar hızlandığı zaman, dış şoklar geldiği zaman bunlar ekonomilerin kendilerini üretmelerine, devam etmelerine yardım ederler. Şimdi bizim borsaya baktığımızda yabancı payının çok büyük arttığını görüyoruz. Banka sistemimizde, yani ülkenin kan dolaşımının, ekonomisinin kan dolaşımında, sigorta şirketlerinde yabancı sermayenin arttığını görüyoruz. Şimdi bu yabancı düşmanlığı değil bu benim söylediğim. Bu paralar, bu mülkiyetler aynı zamanda daha büyük mülkiyetlerin parçaları. Daha büyük mülkiyetler global stratejilerle hareket ediyorlar. Ve siz küçük bir ayrıntısınız o global stratejinin içinde.
Evet.
O global stratejiye göre kolaylıkla parasını sizden çekip başka bir yerde borcunu kapatmaya gidiyor. Burası bozulmaya başladığı zaman herhangi bir mali ve de sosyal sıkıntıya katlanmamak için çekip gidiyor. Ve dolayısıyla sizi kendi başınıza bırakıyor. Bir de böyle bir kırılganlık oluştu mülkiyet ve sermaye dolaşımının kontrolü süreçleri açısından başımıza.
Evet. Sayın Rızo, çok çok önemli. Yani diyorsunuz ki siz Türk ekonomisini yabancılaştırırsanız yabancılar da yabancı gibi davranırlar. Biz küresel krizde daha sakin limanlara göç ederler, giderler. Geride ne olmuş kimsenin umurunda olmaz diyorsunuz.
Sadece daha sakin limanlara gidip başları belada, sürekli yükümlülükleri oluşuyor, borçları oluşuyor. Bunları ödemeleri, karşılıklarını sağlamaları gerekiyor. Bir piyasadan çekip öbürüne taşıyorlar parayı.
Evet.
Bizim açımızdan çok büyük gibi gözüken bir para, birkaç milyar dolar örneğin, o bankanın bütün portföyü içinde çok önemli bir para olmayabiliyor. Kolaylıkla buradan çekip öbür tarafa, buradaki kardeş ya da buradaki şubesinden kolaylıkla vazgeçebiliyor, buradaki yatırımından kolaylıkla vazgeçebiliyor ve başka yere gidebiliyor çünkü orada daha büyük bir problem var.
Evet. Sayın Zuhal, peki dünya ekonomileri nasıl mücadele ediyorlar krizle? Onu da bize özetler misiniz? Yani neler yapılıyor? Örneğin İngiltere ne yapıyor bu konuda?
Şu anda ciddi bir paradigma kırılmasıyla karşı karşıya kaldık. Aşağı yukarı 6-7 aydır bunu yaşıyoruz. Şimdi ortaya çıkmaya başladı. Çünkü genel yaklaşımımız bugüne kadar enflasyonla mücadeleydi. Mali piyasaları denetlemek gerekmezdi. Şimdi bunların ikisi de allak bullak oldu. Mali piyasaları denetlemek bir yana kurtarmak gerekiyor şimdi. Piyasalara ciddi miktarda likidite basılıyor. Maliyetleri devletler üstlenmeye başlıyor. Yani zararı kamulaştırıyorlar. Karlar bugüne kadar hep özelleştiriliyordu. Şimdi sıra geldi, bütün zararlar kamulaştırılıyor. Devlete geçiyor ve dolayısıyla vergi mükellefinin sırtına doğru gitmeye başlıyor. Şimdi bu bizim bugüne kadar bilmediğimiz, yani eskiden biliyorduk da son 25 senedir olmaması gereken, hiçbir zaman beklenmeyen bir durum teorik olarak. Beklemiyorlardı bunu. Şimdi birdenbire böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Bir kısa şeyden geçiyoruz. Bir teorik, ideolojik bir kargaşa sürecinden geçiyoruz. Ama zaten ekonomide böyle bir döneme geldiği zaman kimse ideolojiye, teoriye ilgilenmez. İlgilenmiyorlar da gerçekten. Kolları kısıldılar. En güçlü olanlar kendi kendilerini kurtarıyorlar. İşte Federal Reserve, Amerikan Merkez Bankası birilerini kurtarıyor. Ama Amerikan Merkez Bankası bizimki gibi değil. Onun yönetim kurulunda zaten büyük bankaların temsilcileri oturuyor. Özel şirket o aslında.
Evet.
Herkes kendini kurtarmaya başlıyor. İngiliz Merkez Bankası burada kurtarma işlemlerine başlamaya hazırlanıyor. Avrupa ülkeleri, Rusya ve diğer çevredeki ülkeler peş peşe korumacılık tedbirlerini sıraya koymuş vaziyetteler, geçirmeye hazırlanıyorlar. Herkes kendi bahçesini dalga karşısında korumaya, kendi stratejik varlıklarını korumaya, bir sonraki toparlanma döneminde de avantajlı bir yerden girmeye çalışıyorlar. Esas olayın püf noktası şurada, 1970'lerden beri başında olan, dünya ekonomisine gitmeyen ve giderek kritik bir hale gelmeye başlayan durum şu: çok fazla kapasite oluştu. Yani aşırı birikim oluştu. Bunun ürettiği malı karşılayacak talep yok. Dolayısıyla bu krediyle, kredi köpüğüyle ve likiditeyle kapatılmaya çalışıldı, bu aradaki açık. Şimdi bu köpük sönüyor, patlıyor.
Evet.
Dolayısıyla fazla kapasite imha edilmesi lazım. Herkes kendi ülkesindekini koruyup öbür ülkedeki kapasitenin imha edilmesini için koşulların peşinde koşmaya başladı. Savaşlar zaten tarihte de bu yüzden çıkıyor geçmişte.
Çok önemli bu son söylediğinizde, herkes kendi ulusal çıkarları çerçevesinde şu anda ekonomik anlamda davranmaya başlamış. Benden sonrası tufan anlayışı var.
Tabii dünyada ulusal ekonomik ulusalcılık diye bir kavram üretti geçen sene ve bu Fransa'dan üredi. Türkiye'den ya da bir üçüncü dünya ülkesinden üremedi.
Evet, yani ekonomide bir ulusalcılık kavramı AB ülkeleri de dahil olmak üzere
Tabii. Yani hangi malları satın alabilirsiniz? Yabancıda satın alabilir. Nereye ne kadar yatırım yapabilir? Yani demin söylediğim bağışıklık sistemi dediğim mekanizmaları korumak için büyük çaba gösteriyorlar. Bunlar emperyalist ülkeler. Çünkü bu mekanizmalar onların aynı zamanda yarın güç yansıtacakları mekanizmalar aynı zamanda. Medyalarından stratejik endüstriyel kaynaklarına kadar, bankalarına kadar bunları korumaya çalışıyorlar. Kaptırmamaya çalışıyorlar.
Evet. Sayın Yıldızoğlu, zararlar kamulaştırılıyor dediniz. Evet. Bu da işte gelişmiş ülkelerdeki ülkelerin vatandaşları için çok ters bir durum. Çünkü
tabii,
vergisini çok yakından takip eden bilinçli yurttaşlar, gelişmiş ülkelerdeki yurttaşlar, dolayısıyla zararın kamulaştırılmasını bile bir önlem olarak bu ülkelerde gündeme getiriyorlarsa, bu da krizin derinliğini gösteriyor elbette.
Tabii.
Son soru, Türkiye'de birazdan tartışacağız değerli konuklarımızla, bu kağıt üzerindeki ekonomi yönetiminin ekonomik göstergeleri iyileştirmesine neden olarak yine AKP hükümeti şunu söyledi: biz bu iyileştirme yaparak kredi notumuzu artıracağız, daha kolay borçlanacağız. Ancak realde, gerçekte rakamların gerçeği yansıtmadığı gün gibi ortada. Sizce bu yabancılar amiyane tabirle yer mi bu numarayı, ne dersiniz?
Ya bu biraz teleciye tele satmak gibi bir şey. Bunlar bu ülkenin dökümünü çok iyi biliyorlar. Kimin ne kadar borcu olduğunu, kimin ne kadar alacağını olduğunu, riskin ne olduğunu, istatistik enstitüsündeki hesapların nasıl yapıldığını, bunları biz bunu biliyoruz, onlar da biliyorlar bunu. Dolayısıyla kredi derecemiz bu şekilde artmaz. Bizim kredi derecemiz o insanlara bizde kar yaptırma, para kazandırma olasılığını arttırdığımız oranda artar.
Evet, çok önemli bu. Evet. Evet. Çok önemli. Yani evet.
Borsadan avantayı iyi verdiğimizde.
Faizleri
borsadan avantayı iyi verdiğimizde, faizleri evet, yüksek tuttuğumuzda.
Evet. Sayın Yıldızoğlu, çok çok teşekkürler. Londra'dan katıldığınız, önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Sağ olun. Hocam, hakikaten dışarıda dünya ekonomileri allak bullak. İşte çok önemli bir detay, zararın kamulaştırılması. Artık ülkeler kendi ulusal şirketlerini kurtarma yarışına girmiş durumdalar.
Önce
merkez bankaları
bir şey vurgulayalım. Orada Ergin bir şey söyledi. Şimdi her ülkenin, her ülke merkez bankasına verdiği fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı için de üç koşulu bir araya getireceksin. Büyümeden vazgeçemez. Enflasyonun dalgalanmasına izin veremezsin, belirsizlik süresine. İki, mali sektörde güç kaybına tahammül edemez. Şu anda en son önce zor durumda nelerden büyümeden vazgeçebilirsin, enflasyondan, ama mali sektör durduğu anda hiçbir şey kontrol edemezsin. Şu anda Amerika'sı, Batı'sı, dünya büyümeden ve enflasyonla mücadeleden vazgeçmek durumunda. Mali sektörlerinde büyük bir yangın var.
Çok büyük.
Bu ortamda çok kendilerinden önemli, başkasını düşünemezler, her türlü yalan da söyleyebilirler. Türkiye yönetenler de onlara güveniyor. Olmaz öyle şey.
Evet, evet. Hocam, tam da bu noktada değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir reklam arası vereceğiz ama işte Sayın Yıldızoğlu dedi ki dünyada müthiş bir küresel köpük kredi köprü vardı. Bu köprü geri çekiliyor artık. İşte bu paralar ortalıkta olmayacak. Herkes kendi önlemini alıyor. Ancak Türkiye'de ekonomi yönetimi kağıt üzerinde ekonomik rakamları değiştirerek bir takım önlemler almaya çalışıyor. Buna önlem denilebilirse. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu dünyayı sarsan bu küresel krizden Türkiye bu yolla kurtulabilir mi?
Türkiye'nin böyle bir niyeti yok ki. Türkiye'nin bir kere borç ödeme sorunu yok. Borcunu ödemezsin. Dünyada faiz %5 iken verir %25 faizi. Öteler. Gelecek nesiller ödesin. Dünyada sermaye ne ister? Yüksek kar ister. Vergisiz olsun der. Ondan sonra garantili olsun der. O zaman sen %5 yerine %25 faizle borç alırsan, borcu da ötelerse, adam da bu %25 faizi aldığı 5 katı faizi bir şekilde der ki ya bunun bir kısmını ne olur ne olmaz. Türkiye'de bir takım fabrikalar var. Döviz de düşük. Ben şunları alayım. Bu parayı götürmeyeyim. O fabrikaların çalışmasına falan gerek yok. Onları böyle atar kenara. Böylece malların da ucuzlaşır.
Peki hocam bir şey
soracağım. Sonra tutarsın.
Ben şöyle bir şey endişe ediyorum. Türkiye faiz yanı sıra başka şeyler de veriyor. Kendi çıkarlarından vazgeçiyor. Yani
ben onlara eşantiyon diyorum.
Orta Doğu'da vesaire. Bir sürü taviz var. Yasalar değişiyor.
O işin bir başka boyutu.
Bu işin gelecekteki maliyeti çok daha büyük olabilir.
Orta Doğu işine gelirsek çok başka şey görürüz. Şimdi Amerika'nın doların dünya ölçeğinde düşmesi söz konusu. Yani düşük değeri, düşük bir para haline geldi. Ama öbür tarafta adam orada zarar ediyor. Öbür tarafta petrolün bir varili 14 dolarken 114 dolara çıktı. Oradan da yolunu buluyor. Niye? Çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yani hali hazırda kullanılabilir, mamul halde. Amerika'da aşağı yukarı 5 yıllık petrol rezervi. Şimdi sen bunları pahalıya satıyorsun. İşte kriz, Orta Doğu krizi bilmem ne filan hikayesi.
Var diyerek.
Pahalıya satıyorsun. Sonra diyorsun ki abi krizi bitirdin. Sonra o sattığın malları tekrar ucuza yerine koyuyorsun. Yani Amerika.
Bu kadar basit mi hocam?
Tabii. Ve bunu evet. Eskiden 10 yılda bir yapardı. Şimdi 5 yılda bire düşürdü. Sonra devamlı bir politik haline getirdi.
Kriz yarat, petrol
yükler. Petrol yükler, doları düşür. Evet. Amerikan malları ve Amerikan güdümündeki şirketlerin satışları artsın, ciroları artsın. Böylece fıstık gibi iş. Yalnız o zararı da şöyle kapat.
Bu sefer geri tepti.
Daha belli değil. Daha belli değil. Ama öbür taraftan da bakın petrol nerede?
Şimdi ben sizden
Amerika farklı. Kendini dönüştürebilir diyorsunuz öyle mi?
Tabii. Şimdi ben
hocama söyleyeyim. Amerika 88'de 5 yıl süren bir durgunluğa girdi. Durgunluktan öyle çıktı.
91 krizi, 78 krizi.
Evet. Yani yine bundan bu şekilde sıyrılabilir belki.
Sıyrılabilir yani. Hiç. Çünkü güç. Finansal gücü var. Dünyanın her tarafında dolar dolaşımda. Evet. Sıfır faizle borç alıyor dünyada. Evet. Onun için o Amerika faslıyla bizim faslı ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Neye benziyor? Diyoruz ki kardeşim biz sahaya çıkalım. Ya biz sahada ne yapacağız? İşte ekonomik bakımdan. Ne yapacağız? İktisal sistem bir sosyal organizasyon. Bu sosyal organizasyonun görevi de insanlara helalinden iş bulmak. Biz helalinden iş bulamıyoruz. Niye? Efendim komşuda şöyle olmuş, öbüründe böyle olmuş. İşte Amerika'nın verileriyle Türkiye'nin verilerini falan karşılaştırıyorsun. Amerika'da döviz rezervleri doları kendi basıyor 70-80 milyar dolar aralığında. Sendeki döviz rezervleri evvelallah Amerika'yı falan solamış vaziyette. Bütün bunları göz önüne aldığınızda iktisadi sistemin bir sosyal organizasyon olduğunu dikkate almıyoruz. Çünkü siyasetin finansmanını kim yapıyorsa siyasetçi onun borusunu öttürüyor. Ehliyet ve liyakat genel seçimlerde, yerel seçimlerde aranmıyor. Evet. Ehliyet ve liyakat arayışı düştükçe kalite düşüyor. O zaman bu demokrasi, mevcut demokrasi halka ilişkin bir demokrasi olmadığı için parası olanlara çalışıyor. Parası olanlar da diyor ki ben diyor bahçeyle uğraşmam. Ben diyor meyveyi alırım. Bundan daha rahat bir oldu olamaz. O zaman ekonomiyi çok iyi yönettiğinizi de medya elinizde. Medya elinizde iktidar olarak da. Evet. Ve her gün Türkiye'yi yöneten Türk büyükleri, bakanlar hakikaten bakıyorlar. Bakanlar her gün medyada. İşte oraya gitmiş, buraya gitmiş. Bizim maliye hocamız, Allah rahmet eylesin, ordinaryus profesör, doktor hocamız Nihat Sayar. O derdi ki Maliye Bakanı bayramdan bayrama konuşur. O da bayramınızı tebrik etmek için. Merkez Bankası başkara hiç konuşmaz. E şimdi bizimkiler sanki şey gibi böyle şarkıcı, türkücü vesaire gibi veya medyada böyle şey gibi. Yani o şekilde hepsi arkadaşımız, sevdiğimiz insanlar ama ayrı. Kardeşim sen işte az konuş. Hatta hiç konuşma. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Konuştuğunuz zaman da etkisi olsun.
Hiç konuşma. Konuşmamak etkili bir şey zaten. Evet. E şimdi konuşuyorsun. Konuşurken de hep bu oyla neler göstereceksin? Bir takım şahitler göstereceksin. Şimdi Türkiye ekonomisinde şahitler. Üç kağıt ekonomisinin üç tane yalancı şahidi. Yalancı şahit bir. Fert başına düşen milli yedi.
Evet. Hocam bir nokta koyalım reklam sonra.
Yalancı şahit iki. Evet. Enflasyon. Yalancı şahit üç. Asgari ücret.
Evet. Asgari ücret, milli gelir ve enflasyon.
Daha var. Çok yalancı şahit.
Yalancı şahitle konuşacağız çünkü günler.
Ben bir yalancı şahit da. İçin de bizim Sıddık Sami Madar Hoca'nın bir şeyi var, deyimi var. Onunla başlayayım.
Tamam hocam. Reklam dönüşünde bu başlıklarla devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, yeniden hatırlatalım. Gecenin tabii ilerleyen saatleri olduğu için ankete katılımınız saatler ilerledikçe düşüyor. Şu anda 1214 oldu ankete katılım oranı. Milli gelirdeki artış cebinize yansıdı mı diye soruyoruz. Evet ya da hayır şeklindeki yanıtlarınızı bekliyoruz. Reklam arasının ardından yine önemli gündem başlıklarıyla programımız devam edecek.
Chevrolet, artık büyük.
seyirciler, programımız devam ediyor. 36-38'de çok sayıda soru, görüş ve önerilerimiz geliyor. Hemen onları aktararak üzerinden konuşalım. Anketimizde milli gelir artışı cebimize yansıdı mı diye soruyorduk. Bir izleyicimiz şunu söylemiş: hayır, bizim cebimize yansımadı ama AKP ve yandaşlarının, hırsızların, aymazların, doymazların cebine yansıdı demiş bu artış. Bir başka izleyicimiz: daha da fakirleştik, ailece çok yoksulluğuz ve emekliyiz demiş. Ev soygunları arttı, can mal güvenliğimiz de kalmadı. Hocam siz konferanslarda sıkça bahsediyorsunuz bu. Artık güvenliğin de kalmadığından söz ediyorsunuz. Bir izleyicimiz bu noktanın altını çizmiş. Yine bir izleyicimiz: sizin ettikleri yemine sadık değiller diyen şeklinde yaptığı açıklamayla ilgili. H.Gültekin: bunlar takiyeci olduğu için yeminlerine de inanmak zor yanıtını vermiş. Eskiden az da olsa cenaze parası tutardık, inanın o da yok demiş bir izleyicimiz. Bu şekilde hakikaten Türkiye'nin fotoğrafını yansıtan soru, görüşü, öneriler gelmiş izleyicilerimize. Sevgili seyirciler, 36-38'de ankete katılım noktasında katılımınızı bekliyoruz. Evet ya da hayır şeklindeki sonuçları, anket sonuçlarını programın sonunda açıklayacağız. Hocam, 3 yıl önce şahitten söz ettiniz. Oradan devam edelim. Şu milli gelir artışını da kağıt üzerinde nasıl hesaplarda, onun da yanıtını alalım size hocam.
Rahmetli Sıddık Sami Onar, 27 Mayıs Anayasası'nın hazırlama komisyonu başkanı, benim hocam. Ben ondan idare hukuku değil, icra iktidar hukuku okudum. Bu Osmanlı döneminde Beyazıt'lar, mahkeme var, kadı var ve Beyazıt'ta kahvelerde insanlar oturuyorlar. Yalancı şahitlik o kadar artmış ki o devirde. Yalancı şahit davacıyı tanımıyor. Davacının şahidi ama davacıyı tanımıyor. Davalının şahidi davalıyı tanımıyor. İsmini bilmiyor. Olayı da bildiği yok. Kahveden alıp getiriyorlar.
Parayı veriyorlar, getiriyorlar.
Getiriyorlar. Şimdi o zaman takip soruyor. Davacıyı arıyor musun? Hemen onun tek bir cevabı var. Diyor ki: Abdullah. Doğru. Abdullah Allah'ın kulu demek. Dolayısıyla yalan söylememiş oluyor yalancı şahit. Ve şehadeti de kabul edilmiş oluyor. Şimdi bu bizim milli gelir, fert başına düşen milli gelir rakamı da yalancı şahit. Niye yalancı şahit? Bir, Türkiye'de gelir dağılmıyor ki. Ferdin başına gelir düş. Milletin başına taş yağıyor, gelir yağıyor diyorsun. Şimdi adamın payına, vatandaşımızın payına 5.000 dolar düşüyormuş geçen yıl. Evet. Bu yıl işte hesaplamaları değiştirmişler. Efendim 68 fiyatlarını baz almayalım da 87'yi baz alalım. Yok 87'yi mi alalım, 68'i mi alalım, 94'ü mi alalım filan diye. O zamanki sanki milli gelir hesapları doğruymuş gibi. Oradaki yalanın üzerine yeni bir yalan getirip bir takım şeylerle, matematik modellerle milli geliri hesaplamış Devlet İstatistik Enstitüsü. Ne güzel değil mi? 5.000 dolardan bir gecede 7.000 dolara çıkmış. Evet. Harika bir
şey. Kısa süre sonra da 9.000 dolar olacak.
Yani demek ki %40 artmış. Bir gecede bir ülkede milli gelir %40 artıyorsa hakikaten bu fevkalade bir ülke ya. Neler yaptık, neler yaptık. Bu memleket için nutuk çektik diyenler vardı ya.
Hocam,
bir de bu memleket için, bir de bu memleket için, bu memleket için ne yaptık? Milli gelir artmış. Bak, neler yaptık biz, bir de milli gelir artmış. Elinde kalem. Kalemle her şeyi yazarsın.
İstediğini
yazarsın. Sevgiline mektup yazarsın, çek yazarsın, senet yazarsın, şiir yazarsın. Bir de dersin ki milli gelir bu kadar. Hocam, peki bu vatandaş gelsin.
Geçen biri yazmış. Yani kendi hükümetleri dahil öncekiler 6-7 yılda yapamadıklarını bir kalem oyunuyla yaptılar. Niye bu kadar uğraşıyoruz, sıkıntı çekiyoruz ki o zaman?
Tabii. Bu milli geliri hesaplayan, İlan eden ve övünen
yeni programa IMF'e gerek kalmadı.
Türk büyüğüne bir vatandaşımız gelse dese ki: arkadaş, ey büyüğüm, ben seni çok seviyorum, sana da oyumu verdim, inanıyorum, sen dürüstsün, namuslusun, işte aslansın, kaplansın, milliyetçisin, muhafazakarsın, sen doğru söylersin, doğru adamsın değil mi? O da diyecek ki tabii doğru adam. Benim payıma 7.000 dolar düşüyor. Ellerinde ne var? İki hanede iki tane çocuk var. Bir hanım var, 4 benimle beraber. Demek ki bizim payımıza 28.000 dolar düşüyor. Ya ben herhalde o senin gönderdiğin paralar bana gelinceye kadar bile veriyor.
Sağda da solda çarpılıyor, marpılıyor. Belki işte getiren götüren çarpıyor. Ya sen bana bugün bir 28 dolar ver de akşam eve giderken çocuklara bir öyle bir...
28 bin de bir 28 alsam daha.
Demek ki bunu söyleyen adamın yüzünün kızarması lazım. Bir insanın ar damarı çatlamışsa yüzü kızarmış. Türkiye'de bakın. Nüfusumuzu bilmiyor. Seçmen sayımızı bilmiyor. Ama aslan gibi, her başına düşen milliye geldi, biliyor. 1973'te ben Mernis projesini hazırladım. Yani şimdiki bu herkese bir işte vatandaşlık numarası.
Evet.
Başlığı o zaman başladı. Aradan geçmiş aşağı yukarı 35 sene. Daha geldiğimiz noktaya bak.
Hala onda.
Hala. Onun için bu millilerin rakamı yalancı şahittir Mert başına düşen. Ve anket sonuçlarından da göreceğimiz gibi Türkiye'de Ferdin başına gelir düşmez. Madem ki 7 bin dolar Fert başına düşen bir neydi. Peki o zaman asgari ücret niye 7 bin dolar değil?
Öyle mi olmalı?
Tabii hocam? Mesela yani bir ülke asgari ücret ilan ediyorsa asgari ücretten vatandaşına iş bulabilecek ekonomik iklimi, ekonomik atmosferi de sağlamak mecburiyetindedir. Yani hem asgari ücret ilan edeceksin hem asgari ücretten iş bulacak ekonomik atmosferi reddedeceksin ve engelleyeceksin. Yani Türkiye'de biz ne yapmışız? Doğru bir tercih. Türk insanına helal eden iş bulmayı özel sektöre havale etmişiz. Doğru. O zaman özel sektörün önündeki engelleri, yani horozların, yani yatırımcının önündeki engelleri kaldırman lazım.
Evet.
Yatırımcının önüne, sanayicinin önüne, işçinin önüne, çiftçinin önüne, tarım kesiminin önüne, hepsinin önüne düşük kur, yüksek faiz modelini koymuşum. Yabancı mallarla asla rekabet etme şansı yok. Sen engelliyorsun. Hızını alamıyorsun. Diyorsun ki sigorta primlerini arttırdın. Kanun çıkartıyorsun. Diyorsun ki kardeşim ben işte asacağım, keseceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşverenin üzerine bir yük daha. Ondan sonra bu adama diyeceksin ki sen iş bul. Ama senin reçeten diyorsun ki fabrika, mabrika, ev, bar, bilmem ne sat, getir bana borcu ver, aslan gibi de faizini al, sesini de çıkarma. Gayet güzel. Faizden de ben vergi almam.
Aldı.
Ama bak adam çalıştırırsan asgari ücretle ondan vergi alır.
Cezalandırıyor.
Cezalandırıyor yani. İş iştahımı cezalandıran bir anlayış.
Evet.
Ha ondan sonra diyor ki ben diyor işte kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğim falan. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yolu 3 tane temel nedeni var. Şeyi var, unsur. Nedir bunlar? 1. Gelir üzerinden vergi alacak. Bunun için de herkesi ve her kesimi gelir vergisi mükellefi yapacaksın. Beşikten mezara kadar.
Evet.
Ha, demek ki vergi yönetimini nüfus dairesine başlayacak. 1. 2. Herkesin her çeşit masrafını vergi masrafından indirme hakkı verecek. İşçi olsun, çiftçi olsun, sanayici olsun, faizci olsun. Herkesin masrafını kabul edecek.
Evet. Hocam.
Ve şunu reddediyoruz. Reddedeceksin. Diyeceksin ki az kazanan az, çok kazanandan çok vergi değil. Az kazanandan da azalacağım. Çok kazanandan da azalacağım ama herkesten az.
Herkesten
az. Üçüncüsü de büyük küpürlü para basmayacak. Şimdi en büyük küpürlü para, bu yeni lira projesini ben hazırladım. Değiştirdiler. En büyük küpürlü para 1 lira. Fiilen hukuken birkaç küpür olacak ama fiilen 1 lira. Hadi 1 liralık banknotla, hele madeni parayla öde bakayım 1 milyar nasıl ödeyemez.
Ödeyemez.
Sayması zor, saklaması zor, taşıması zor.
Evet.
Ama şimdi 10 tane yüzlük veriyorsun 1 milyar. Böylece nakitle ödemeyi kolaylaştırdıkça
kara parayı
özendirmiş oluyorsun. Alış satışta da yanında devlet yok. Tüketiciyi koruma kanunu yok. Rekabeti koruma kanunu yok. İmarla ilgili kanunlar yok. Sağlıkla ilgili kanunlar yok. Baştan bütün kanunları işlemez hale getirir. Çünkü bu kanunları işlemez hale getirirsen kanun benim dersin. Yani hakimiyet kayıtsız şartsız finansal anlamda borç verenler. Çünkü siyasetin finansmanını da borç verenler yaptığı için gayet yemede yanında ya olay oldu. Demek ki asgari ücrette bir yalancı şahit. Enflasyon. Şimdi enflasyon, işte 768 kare malın sadece fiyatlarını alt alta topluyorsun. Diyorsun ki geçen ay bu kadardı, bu ay bu kadar. Şu kadar artmış veya şu kadar azalmış. Dikkat edin, bir malın satış bedeli neye eşittir? Fiyat çarpı miktar.
Evet.
Bu bir matematik denkliktir. Miktarın olmadığı matematik denklik gerçeği yansıtmaz. 768 kalemle da canın sıkıldıkça değiştiriyorsun. Evet. Şunu attım, şunu koydum falan diyorsun. Mesela bunların içerisinde benim üzerinde hassasiyetle durduğum kadınların kaş aldırma ücreti var. İyi de arkadaş, Türkiye'de kaç milyon hanımefendi kaşlarını aldırmış? Hıyar var mesela. Türkiye'de kaç ton hıyar tüketilmiş? Biliyor musun? Yok. Türkiye'de işte sivri biber kaç ton tüketilmiş?
Yani o fiyat çarpı miktardaki miktar yok.
Miktar yok.
Nasıl hesaplı?
Nasıl hesaplı? Şimdi artık kabak mesela. Bu enflasyon hesapları falan artık kabakla da verdi. En yüksek şey fiyat yükselmesi kabakla. Hocam, benim... Ama kaç ton kabak yok.
Hocam merak ettiğim bir şey var. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu bir metodoloji açıkladı enflasyon hesaplarında. Dedi ki yıl içinde değişiklik yapmayacağım tartılarda. Yeni mal girmeyecek, çıkmayacak. Herhangi bir malın tüketimi binde üçün üstüne çıkarsa o endekse girecek. Altta düşen çıkacak. Değişim olacak. Girip çıkma. Ama 12 ay yıldan yıldan. Şimdi
yani kaş, kaş
aldırmayı hesaba katlarsa bunun tartısının binde üçün üstüne çıktığını nasıl ölçtüler?
İşte bir evet. Şey yok. Miktar yok.
Miktar yok.
Miktarın olmadığı bir
neye göre
hesap yoktur yani.
O yüzden mi hocam hani %10 değil de %9 virgül vesaire vesaire.
Tabii işte. Her şey çıkar.
%9 virgül nokta nokta. Tekhaneli.
Ha şimdi bak tuğla fiyatıyla kadınların kaş aldırma ücreti ne alakası?
Evet.
Hocam, devirler ne alakası? Ha burada o zaman bu ekonomik göstergeler gerçeği yansıtıyor. Niye? İşsiz adamın enflasyonu kaç. Adamın işi yok. Kafadan %100 enflasyonu. Bir 100 lira geliri olan adamla 1000 lira geliri olan adamın enflasyonu aynı mı?
Değil tabii.
Peki 1 trilyon geliri olan adamla 1 lira geliri olmayan adamın enflasyonu aynı mı? Herkesin enflasyonu kendine. Herkesin milli geliri kendine. He? Herkesin asgari ücreti kendine.
Hocam zenginliğe enflasyonu
ha. İşte bütün bunların da kökeninde ne yatıyor? Vergi sistemi.
Onu konuşacağız hocam. Kayıtlı ekonomiyle mi?
Yok yok. Türkiye'de vergi gelirlerinin %75'i dolaylı vergi.
Namet vergisi.
Namet
vergisi
değil mi hocam? Alttan çaktırmalar evet. Vergi alıyor. Çaktırmalar. Türkiye'de bir defa benzine Türkiye'nin en zengin adamı da aynı vergileri veriyor. Aynı su adamı da. Su da öyle, doğalgaz da öyle, iletişim de öyle, aklına gelen her şey de böyle.
Bütün harcamaları.
Ha, gelir üzerine alınan vergi bütçe gelirleri içerisinde sadece İktidar devlet teşekküllerini bir kenara bırakırsak %2.25. Ondan sonra da başlıyorsun mızık atmaya. Diyorsun ki kardeşim Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi kaçağı %60 aldınız. İyi de kaçta kaçırdın %66'sı? %2.25'in %60'da.
Evet.
O zaman Türkiye'de kayıt dışı ekonomi hem tertipçisi, hem teşvikçisi, hem destekçisi, hem de şikayetçisi devleti yönetenler.
Evet.
Siyasetin kayıt dışı olduğu bir ülkede ekonominin kayıtlı olması zaten birbiriyle çelişir.
Ama hocam bakın.
İki tane ekonomi var.
Burada bir kayıtlı var. Ekonomi. Bizden olanlar, bizden olmayanlar. Ayrıca tarife farklılaşıyor.
O ayrı bir, o çok böyle şeyde. İki tane ekonomi var bizim ülkemizde. Bir kayıtlı ekonomi. Yani kanunlara itaat edenlerin ekonomisi. İki, kayıt dışı ekonomi. Yani kanunlara itaat etmeyenlerin ekonomisi. O zaman iki tane devlet var demek. Bir, kayıtlı. Yani kanunlara itaat edenlerin devleti. İki, kayıt dışı. Yani kanunlara hitap etmeyenler böyle. Siyasetin finansmanı kim yapıyor? Kayıt dışı ekonomi. O zaman kayıt dışı ekonomi, siyasetin finansmanı yanıyla kayıtlı ekonomiyi de ele geçiyor.
Evet,
ve böylece bir üniter devlet sistemi oluşmuş oluyor. Aslında Türkiye'de iki tane devlet varsa o zaman üniter devlet yoktur.
Hocam çok çok çarpıcı koydunuz tabloyu ortaya. Elbette yine çözüm öneri noktasına döneceğim ama izleyicilerimize çok sayıda yine gündemle ilgili dolar ne olacak sorusu gelmiş. Bunu özellikle size yönlendiriyorlar. Dövizin hali ne olacak diye. Tabii çok bu dönemde tartışılan üzerinde senaryolar üretilen bir soru. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Var mı böyle bir yanıtınız buna verebilir?
Yani burada tabii ki daha geniş açıdan daraltarak şöyle söyleyeyim. Tek başına dövizçi olacak bu olacak demenin anlamı yok. Çünkü yükselecek dersiniz. Peki son 5 yıldır niye düştü diye soruya yanıt veremezsiniz. Bir, ben dünyada son 60 yılın en ağır krizini yaşandığını düşünüyorum.
Son 60 yılın en ağır krizini
yaşandığını. Son 60 yıl. Yani evet. Bir devir bitiyor. Hani Amerika son 20 yıldır söylüyor ya yeni bir dünya düzeni. Çünkü sistem kendi ürettiği sorunları çözemiyordu. Artık tıkanma noktasına geldi. Yeni bir düzen de kuramadılar. Yani dünya kaotik bir döneme doğru gidiyor. Bu daha yoğun hissedilebilir veya hissedilmeyebilir. Ama son 60 yılın en ağır krizini yaşıyoruz. Peki daha yoğun hissedilmemesi nasıl olur? İnsanlara bildirmezler, her şeyi normalmiş gösterirler. Basit bir bankacılık sistemiyle uzatmaları oynamaya çalışabilirler. Japonya'da son 15-20 yıldır olduğu gibi. Ama son 60 yılın en ağır krizi olduğu belli. Bir yerden sonra kontrolden de çıkabilir. Normal değil. Güvensizlik sürekli yeni zirveler yapacak. Şimdi bu ortamda ikiye ayırdım. Bir kaotik durum ortaya çıkabilir mi? Son 6 aydaki gelişmeler kaotik bir ortamın ortaya çıkacağı kanaatini güçlendiriyor. Yetkililerin aldığı önlemler, Amerika'da neler yapıldı? Mali paket açıldı, vergi indirimleri. Piyasayı gıdıklamadı bile, şimdi kimse adını bile anmıyor. 146 milyardlar vergi indirimi yapacaklardı.
Evet.
2. Eylül 2007'den beri Federal Reserve faiz düşürüyor, piyasalardaki havayı kıramadı. Bilançolarda varlık değerleri düştükçe sorun büyüyor. Bir hafta önce durumu izlerken 24 saatte kötüleşiyor. Normal bir dönem yaşamadığımız kesin. Bu durumda ani bir iyileşme olmaz ise sorun hızla büyüyecek ve hiç kontrol edilemeyecek noktaya gidiyor. Bu ihtimal %50'den fazladır. Peki dünyada bu durum yaşanırken ne olur? Bakın Japonya'da krediler de daralacak. Sermaye hareketleri daralacak. Türkiye'deki sıcak para da girmeyecek, çıkış başlayacak. İki, dünyada şirket birleşmeleriyle finansman bulunamıyor artık. Piyasaları yükselten hep şirket birleşmeleriydi. Finansman kolay bulunuyordu, likitte boldu. Şimdi yok. Türkiye'de özelleştirmeden bir şey alanlar, Türkiye'de banka alanlar hep kısa vadeli borçlanıp aldılar. Finansman bulamazlar, Türkiye'de hiçbir şey satılamaz yabancılara artık. Yani doğrudan yatırım da gelmemeye başlar. Peki ihtiyacımız ne? Bunun ihtiyacı 45-46 cari açık.
Emtia
fiyatları yükseldikçe bu daha da artar.
Evet. Evet.
Evdeki hesap çarşı uyarsa. 2. 32 milyardan yakın dış borç ana para dönemiyorlar. Sene başından beri 8-9 milyardan sıcak para çıkışı oldu.
Çok önemli.
85-90 evet. milyar. Yani her ay bulmamız gereken 7-8 milyardlar para var. Bunu nereden bulacağız bu konjonktürde? Herkes can derdine düşmüş. Evet. Bulamazsak kurlar ne olur? Bakın fazlası da bulursak kurlar düşer, bulamazsak yükselir. Şu anda piyasalar bilançosunda zarar yazmamak için savunma modunda. Kendi gücüyle kapatmaya çalışıyor. Vatandaşa sat döviz daha fazla çıkmaz diyor ihracatçı. Kaç aydır sattırılıyor. Merak etmeyin 100 milyarlar DTH var hesaplarda. Onlar sayı satacak. Tutmayın diyor. Yok kullanılabilir DTH falan. Bu şekilde geldik 1.26'ya. Euro 2'ye dayandı bu sabah. Yani %15'in üzerinde bir hareket yaşandı. Benim kanaatim şu an Türkiye'de büyük açık pozisyonlar var. Bunlar bir yere kadar sabırla bekler, düşer, bir yerden sonra panikler iş kontrolden çıkar.
Herkes döviz toplamıyor.
Seviye evet, 1.30. 1.25, 1.30 şu anda şok durumdalar. Ne oluyor, ne bitiyor? Dayak yemiş durumdalar. Başbakan o kapatma davası bundan çıktı derken eksik söylüyor, birileri de yanıltıyor. Onların kafası iyice karıştı. Dışarıdan bir şok var, içeride başbakan evet. haklıysa ben en iyisi yatırım da yapmayayım, tüketmeyeyim, riskimi de azaltayım. İthalatçıdan bir talep gelecek. 1.30'un üstünde kontrolü kaybederler. Şimdi peki orayı kırmasın diye baskı altı tutacak, kontrol edecek bir şey var mı içeride? Şu anda görünmüyor. Çok kritik, bu hafta çok kritik. Ben önümü göremiyorum, kurların yukarı gitme ihtimali %50'den fazla. Ama kurlar yukarı giderse ne olacağını da biliyorum. Bir, kurlar yukarı giderse enflasyon beklentileri bozulacak. Çift taneyi unutmayalım. İki, faizler yükselecek.
Tekrar unutuyoruz.
Evet. Türkiye'de tüm kurumsal yapıda, özellikle mali sektörde bilanço yapısında büyük dağılım, büyük öz kaynak erimesi yaşanır. Panik büyür. Dışarıdan gelenler de kaçmaya soyunur. Bunun geliştiğini gördükleri an zaten çıkmaya başladılar. Olacağını görüyorlar muhtemelen. Üç, biz daha önce aldığımız borçları geri ödeyemeyiz çünkü yenisini almakta zorlanırız. Bizim Nisan Mayıs da banka sendikasyonlarının yoğunlaştığı bir yer. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Ben önümü göremiyorum. Merak etmeyin, düzeliriz diyenlere de inanmıyorum. O temennisini söylüyor.
Evet.
Şimdi herkesin tedbirli olması lazım. Nedir? İşini sağlam yapsın. Evet. Riskini Merkez Bankası Başkanı dediği gibi sağlam tutsun. Ha o zaman kim doğru söylüyor, kimi? Herkesin yalanı ortaya çıkar.
Merkez Bankası
Başkanı kimseye güvenmez. İşini sağlam yapsın, ondan sonra dua etsin.
Merkez Bankası Başkanı da öyle söylüyor. Döviz borçlara dikkat.
Ben burada biraz farklı bakmak istiyorum.
Hocam bir reklama gidelim, öyle bakalım.
Banker ne yapar? Vatan Banker.
veya basmak üzere olan banka.
Durumunu farklı
gösterdi. %15 faizle borç almıştır. O borcu ödemek için %20 ile var. Şimdi bizim de
şimdi hocam,
bu Merkez Bankası faizleri arttırır.
Hocam yalnız
bakın. Böylece kuru düşürür. Yabancılar avantajı görece bir noktaya
hocam,
gelir.
Burada bakın.
Böyle yabancıların gelmeme riski uluslararası taahhütleri dolayısıyla azalabilir. Ama yabancılar her şeye rağmen kar bekleyişi içerisinde Türkiye'deki bir de bu kurumsal yatırımcıların dışında
hocam,
bir takım sertifikasyon meseleler var.
Evet, yani Türkiye'de
kur manipüledir bizde.
Türkiye'de
ve bu manipülasyon yapılır yani.
Hocam, Türkiye'de varlık fiyatları şişkin olmasaydı haklıydınız. Faiz yükseldikçe bilançolar dağılır. Niye getirdiniz? Para batırmak için gelmezler ki.
Zaten o bilançoya gelmiyor ki.
Hocam bu önemli.
Hangi
tartışma yapalım
ki bilançoya geliyor?
Reklam arasından sonra.
Hangi borsadaki yatırımcı bilançoya yatırım yapıyor? Beklentiye yatırım yapıyor. Sallayabilir.
Üç kağıda yatırım yapanlar.
Üç kağıda yatırım. Evet.
Hocam.
Ve birbirleriyle biri salıyor, birisi satıyor. Aslanlar gibi araya da kuşlar giriyor. Onlara bir güzel öpüyorlar. Mesele bitiyor.
Hocam çıkış yolu olarak bu söylediğinizde dillendiriliyor. Bunu biraz daha açalım. Yani reklam arasının ardından Türkiye'ye ne yapacak bir çıkış yolu. İşte faizi bastırırım. Döviz tekrar gelir.
Böyle yapacaklar, alışkınlar zaten.
İşte bunu
yani
bunu biraz açalım.
Bir de işte
tüketiciler ne yapacak bu noktada? Çok sayıda soru var. Sayın Cüneyt, onu da size soracağız. Sevgili seyirciler, bu arada anketimiz devam ediyor. Milli gelir artışı cebinize yansıdı mı diye sorduk. Şu ana kadar 1491 değerli izleyicimiz anketimize katılım göstermiş. Anketimiz notay gözetiminde yapılmaktadır. Programın sonunda sonuçları açıklayacağız. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden bekleyelim.
C520 Bluetooth navigasyon cihazı hediyesiyle Chevrolet bayilerinde. Chevrolet, markası büyük.
Sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu bundan sonrasını konuşuyoruz. 36-38'de de soru görüşü önerilerimiz geliyor. Bir izleyicimiz diyor ki, efendim Türkiye'de vergi düzeni diye bir şey yok. Siz çalışıyorsunuz, 10 bin lira kazanıyorsunuz. Maliye Bakanlığı'ndan geliyorlar, vergi dairelerine baskı uygulatıyorlar. Ve 15 bin lira beyan edeceksin diye baskı yapıyorlar. Vergi adaleti de aldı başına gitti. Yani ben 10 bin kazanıyorum, 15 bin göster diye bir baskı var. Diyor izleyicilerimiz.
2003'ten beri var. Terör var abi, vergi terörü var.
Bu konuda çok sayıda yeni bir model. Şikayet gelmiş. Çok şikayet gelmiş. Vergi beyanını artırın şeklinde. Banka hesaplarımıza aciz geliyor, evet. Artırmadığım noktada diye şikayetler var. Yani hocam böyle yoksul geniş kesimlerin üzerinde çok büyük bir baskı var. Biraz önce dedik ki faizden vergi almıyor hükümet. Ama işte
Asgari ücretler,
harcamalar, esnaf, sanatçı, iş adamı, sanayicilere geldiği zaman müthiş vergi alıyor. Hani nereye gidiyor diye baktığımızda da faize gidiyor. Ya faizcileri, rantiyeyi sürekli ödüllendiren bir ekonomik model var. AKP hükümeti döneminde de bu ekonomik model taçlandı adeta. Peki faiz hocam, bir muhafazakar hükümet var, öyle söylüyorlar. Faiz dininde, İslam dininde en büyük günah değil mi değerli hocam? Yani bu günaha dayalı bir politikayı AKP hükümetinin ısrarla uygulaması ve şiddetini arttırması faiz harcamaları noktasında biraz manidar değil mi? Neden?
Şimdi faiz ekonomik bir olgu. Ne yapıyorsunuz? Fazla üretiyorsunuz. Üretiyorsunuz, az tüketiyorsunuz, tasarruf ediyorsunuz. Tasarruflarınızın bir kısmını da başka tasarruf sahiplerine satılmak üzere bankalara yatırıyorsunuz. Başka tasarruf sahipleri de ne yapıyor? Yani iş adamları bankalardan para alıyor, yatırım yapıyor, üretim yapıyor vesaire. Demek ki bu yatırımın bir şey bedeli. Haramdır, helaldir. İşte kimi birçok dilde faiz konusunda yasaklamalar var. Bizim dinimizde de yasaklamalar var. Ama o başka.
Hayır hocam, şöyle bir açma var, türban tartışmaları oldu ya, değerli hocam.
Faiz haramdır dediğin zaman, evet. Faiz hem alan için haram, hem veren için haram.
Evet.
Tamam, Türkiye'de alan için haram, veren için haram değil. Faizi kim veriyor? Devlet.
Evet.
Bu faiz neye dayalı olarak veriliyor? Devlet iç borçlanma senetlerine dayanarak veriliyor. Devlet iç borçlanma senetlerinde kimlerin imzası var? Hükümeti yönetenlerin imzası var. Sen şimdi sen bir yandan faizle para dokuyorsun, alıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki, abi bu haram. Peki, kime veriyorsun? Ben aldığım için diyor, ben verdiğim için bana haram değil, ben zordayım, dardayım. Kimin için haram? Alan için. Alan için de diyor ki, bak diyor senin diyor, bu iktidar sahibi yapan benim diyor. Sen diyor, benim diyor paralarımın faizini verip geçtim, ben de sana muhalefet de ol, iktidar da ol, fark etmez. Yani Türkiye'deki siyaset zaten çikolata fabrikasına verir. Çikolata fabrikasına üretir. Çikolataları, birini kırmızı ambalajlar, birini yeşil ambalajlar, birini mavi, birini beyaz. Sen hangi çikolatayı alırsan al, hep o kadar.
Evet.
Yani Türkiye'de faize karşı olmayan hiçbir şey yok. Parti yok, hiç parti yok.
Hocam hükümet hayır, bunu sormamın nedeni şu, değerli hocam, şimdi ha. Türban üzerinden siyaset yapıyor ya AKP hükümeti, diyor ki işte türban dinin gereğidir, olmalıdır vesaire şeklinde dini siyasete alet ediyorlar. Ama şimdi dinin gereğine baktığımızda faiz, hani günahlar sıralaması en yüksek günahları
tabii, günah, yani günah, geliyor. Günah ama
bunda ama bir geri adım yok mu hükümet?
Şeriat devletinde yok.
Evet.
O zaman şeriat devletini kurarsan faizde ne alacaksın, ne vereceksin, o zaman günahı da engellemiş olursun. Bu türban meselesine gelince o da son derece tartışmalı bir konu.
Şüphesiz.
Öyle de ilginç bir konu ki, şimdi kız çocuklarının buluğa geldiği çağ 11-12 yaşında, 13 yaşında değil mi? İlk öğretimden şeye kadar, lise bitinceye kadar bu çocuklarımızın başları açık. Ondan sonra oraya kadar bir şey yok. Ondan sonra diyoruz ki arada bir ara dönem var, işte 4 sene, üniversite dönemi var, sen 4 sene Gel başını kapat.
Sonra bir daha çek.
Ondan sonra bir daha. Ya kardeşim, şeyinde matematik olarak bir şey yok.
Hocam, amacı ne olmadı orada?
Uyumuyor.
Evet.
Bunların hepsi müşteri memnuniyetine giriyor. Kim onun müşterisi? Muhafazakar gitsin. Muhafazakar kesimine de diyor ki, bak diyor, benim ayağımı bağlıyorlar.
Evet.
Ben diyor işte bak başlara da kapatacağım, bilmem neyse de kapatacağım ama ya bu diyor karşımıza diyor demokratik, layık, sosyal hukuk devleti diye bir şey çıkıyor. Yahu kardeşim, bak biz layıklığın en büyük savunucuyuz, siz. Kız çocuklarımız 12 yaşından itibaren 12 yaşından 18 yaşına kadar açık olacaklar. O 4 senede biz çocuklarımızın başını kapatacağız. Ha 4 sene bittikten sonra tekrar edeceğiz. Bundan daha büyük layıklık olur mu?
Evet,
peki fay- hukuk devleti mi? Ya vallahi bak biz hukuk devletiyiz ama bize rahat vermiyorlar. Bak bizim de bir de partimizi kapatmaya kalktılar. Niye? Efendim işte Türkan davasına sahip çıktık diye partimiz kapattı. Ben senin sesinin, ruhunu,
evet,
ben seni temsil ediyorum.
Hocam işte Türkiye'nin gündemi bu mu?
Müşteri memnuniyeti.
Evet.
Müşterisini görememesi. Müşterisini memnun ettiği zaman müşterisi de ona dönecek. Oy verecek, dönecek. Gönül bağıyla dönecek. Havalara kaldıracak, dönecek. Alkışlayacak, dönecek. Ama sanki siyaset, alkış, oy, iniş.
Ama perde arkasında yoksulluk, yolsuzluk devam ediyor.
Onlar nerede ama işte belediyelerden milleti maaşa bağlayacaksın. Bunun hesabını, kitabını sormayacaksın. İşte bilmem Türkiye'nin en büyük belediyelerinden birisinden belediye başkanı diyor ki ben diyor ayda diyor 1 milyon kişiye para veriyorum diyor.
Nerede
veriyorsun? Eskiden belediye sisteminde belediye reisi için yüksek denetleme kurulundan geliyorlardı. Başbakanlık yüksek denetleme kurulundan. Kontrol ediyordu.
Yok öyle.
Bir yığın belediye başkanı hakkında çok çeşitli, evet, soruşturmalar açıldı. O şeyleri, raporları yazan adamlar da şimdi yeni bilim üretildi yani.
Evet, evet.
Peki nasılmış bu yani? Bir taraftan yoksullukla biraz mücadele edeceksin. Bir taraftan yolsuzlukla mücadele ediyorum diyeceksin. Öbür taraftan belediyelerin kapıları açık. Allah
Allah. Denetim birimlerini tasfiye edeceksin.
Aslanlar gibi erzak vereceksin, para vereceksin. İşte burs veriyorum diyeceksin, onu vereceksin, bunu vereceksin. Vere. Kimin cebinden veriyorsun?
Evet.
Bizlerin cebinden ve bizlerin müsaadesini almadı.
Evet, aynen öyle.
Almadan. Yani o zaman orada bir düğümlenme oluyor. Bütün olay Türkiye'de biz kişileri konuşuyoruz. Olayları konuşuyoruz. İşi, yani modeli konuşuyoruz.
Evet.
Türkiye adam gibi üreten, adam gibi paylaşan bir ekonomik model ile yönetildiği zaman Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Ama mevcut olayda kayıt dışı ekonomiyle kalkınma modelinde hiçbir şeyimizi bilmiyoruz. Alacağımızı bilmiyoruz, vereceğimizi bilmiyoruz, gelirimizi bilmiyoruz, giderimizi bilmiyoruz, envanterimizi bilmiyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani bu böyle bir sistemde de tabii ki kör tuttuğunu öpecektir. O zaman modelin adı çok ilginç bir hal alıyor. Götürene maşallah, götüremeyene inşallah oluyor.
Böyle bir beklenti oluyor.
Tabii. Bak falancalar götürüyor.
Bize de sıra.
Bunlar maşallah bize de sıra gelir. Evet. Veya diyorsun ki kardeşim bak sen götüremiyorsun, beceremiyorsun. Belki senin çoluğun çocuğunun daha beceriklidir. O zaman onların götürme hakkını teminat altına almak istiyorsan oyunu bize ver. Sen götüremedin. Çoluğun çocuğun mevcut düzene uyar. Evet. İşte tarikata girer, başını örter, belediyelerden yolunu bulur. Başka bir takım işte tarikat, ticaret, mafya işlerinin içerisinde kendisine mümtaz bir mevki edinebilir. Bütün bunların da koruyucusu ve kollayıcısı Türkiye'deki çikolata fabrikası, yani siyaset fabrikasıdır. Bunu kırmızıyı beğenirsen ona geçiriyorsun.
Sürekli aynı ürünü üret.
Aynı ürünü, evet, üretiyorsun ve umut satmaya başlıyorsun.
Hocam,
ve insanlara en kolay satılan şey umut.
Umut fakirin ekmeği derler
ya. Evet. O umudu da yaşatman için ne yapıyorsun? Bak hep şey, toto, loto, milli piyango, at yarışı, bu şeylerde bizim televizyonlarda
kutular
açılıyor. Açılıyor. Evet. Değil mi? Bundan daha güzel bir şey var mı? Umut satıyorsun. Millet akşam bilet alıyor mesela milli piyango. Sabaha kadar yatıyor, yarın diyor kesin bana çıkacak diyor. Çıktı diyor bir milyar diyor. Aldım Mercedes'i diyor. Yanıma da sevdiğim kızı oturttum diyor. Spor Mercedes böyle diyor giderken diyor saçları dağılıyor diyor. Bana tebessümle bakıyor diyor. Tamam mı? Hayal.
Hayalle yaşıyor. Hayal satıyorlar.
Hayal satıyor. Mavi gökyüzü satışı diyorlar. Bir de buna.
Evet. Hocam devam edeceğiz. Ama yine gündemdeki ekonomiye dönelim sayın Görerek. Az önce reklam arasından önce Türk ekonomisi bu cendereden nasıl kurtulur? Hangi hamleleri yapar?
Asya'ya nasıl kurtulur
diye. Hocam dedi ki faizleri artırırlar. Çok sıkıştıkları noktada. %22'de 25 olur.
25 yapar.
25 olur.
Olmadı.
Sıcak para tam giderken geri gelir tekrar. Evet. Çünkü böyle parayı nerede bulacak bir daha diye. Bir ikinci argüman da şu tabii sayın Görerek. Bu dövizin birden çıkmasından Türkiye'deki büyük sermaye başta olması üzere boşlu iş adamları olağanüstü kötü etkilenecekler. Onlar bu kırılmaya izin verir mi? Ya da öyle bir güç var mı bu kırılmanın önünde?
Son sorundan başlayayım. Tabii ki güçleri yettiğince mücadele edecekler, izin vermeyecekler. Dışarıdan daha çok para gelmesin, ne istiyorsanız sizin için çalışalım diyecekler. Yeter ki para yollayın. Şu ana kadar kur daha aşağı gittiyse hep bunlar yapıldığı içindir. Hem de sonuna kadar. Türkiye sürekli rest çekerek gidiyor son 4-5 yıla bakarsan. Her şeyini yani krize girmek mi girmemek mi? Artık uyuşturucu mütelası gibiyiz. Krize girmemek için her şeyi yapmaya hazır durumundayız. Ters pozisyonda olanlar da öyle. Yeter ki o bağımlı olduğumuz madde gelsin ihtiyaç üzerinde. Gelmezse ne olacak? Krize gireceğiz. Hep Sırat Köprüsü'nde gittik zaten. Ve söylediği şeyi bugüne kadar hep yaparak geldiler. Bunda sürdürülebilir olmadığını bile bile yaptı.
Yani bir halı altına süpürme olayını yaşıyoruz şu anda.
Yabancılar Türkiye niye mali sektöründe öncelikle yoğunlaştılar? Yarısı yabancı oldu. Bakın Türkiye'de 95 sonrasında uyanıklarımız banka satın aldı. Niye? Devlet güvencesi satın alıyordu, banka almıyordu ki. 2 puan fazla faiz verir, parayı toplardı. Evet. Her türlü derdini çözerdi. Şu anda yabancılar da biliyor. Türkiye çok sorunlu. Büyüyemez. Enflasyonu da kendi demeklerine düşürmesi çok zor. Sorunlarını çözemiyor kendi yemekleriyle. Biz bunlara biraz destek verelim. Çok isteyeceğimiz şeyler var orada. Ama yakından da marke edelim. En son vazgeçebileceği şey mali sektör istikrarıdır. Halkından bize de kolay para yağar. Hem alacağımızı yakından tahsil ederiz, hem daha çok veririz. Geliriye de çok ihtiyacımız var. Mali sektör yabancılaştı. Şimdi bu yabancılaşanlara bu gelir kesiyor mu? Birdenbire her şey kötüye giderken bilançolarının dengesi bozuldu. O şirketlerin yönetimleri değişiyor sürekli. Tüm stratejiler değişmek zorunda kalıyor. Onların keyfine kalsa buradan çıkmak gitmek istemezler. Mecburiyet onları götürür. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de bir güç daha var. Yani bu ülkede %90 hep kaybediyor. Bu insanlar hiçbir şey yapamaz mı?
Yapamaz. Büyük soru işareti. Yapabilir mi?
Yani bu kadar mı aciz bu insanlar? Adını da şöyle söyleyeyim.
Yani sürekli hocamın dediği gibi başlarına
bu taş yağar. Bu %90'ı sefalete sürükleyen politikaları talebi destekleyenler, hep ceplerine bir şeyler aksın diyenler, vatandaşın cebine oraya bir hortumlar var. Onlar ne istiyor? İstiyorlar ki vatandaş gelirinden çok harcasın. Geliri azaldıkça sesini çıkarmasın. İşsizliğe ağzını açmasın. Her şey iyi gidiyor lafına sesini çıkarmasın. Geleceğiniz tüketsin. Kendini feda etsin onlar için. Pardon da bu ülke için mi onlar için mi? Bu ülke değil, bu ülke zaten onların bizim diye gözüyle bakıyorlar. Pardon, ben bu ülkeyi, geleceğini onlara teslim edeceğim. Beni katledecekler, benim gibi yaşayanları ondan sonra güle güle diyecekler. Ben de peki yapın, siz iyi insanlardır. Olmaz öyle şey. Bu politikaların değişmesi lazım.
Kim değiştirecek?
Kim değiştirecek? Bir, vatandaş değiştirecek.
Nasıl?
Bir bu. İki, dünyadaki küresel kriz değiştirecek. İki, şimdi bu politika, ben olabildiğince az tüketirim, az vergi öderim. Türkiye'de orta sınıf tüketimini %20 kıssın, bütçenin gerilerinde ciddi daralma olur.
Lütfen tekrar edin, önemli çünkü. Bu sistemin sürmesi için çok tüketin, çok harcayın diyorlar bize.
Evet, ben de az tüketeceğim, az vergi ödeyeceğim.
Çünkü dolaylı vergi alıyorsun benden.
Çünkü tüketici vergi ödüyorsun. Dolaylı vergi.
Çaktırmadan alıyorsun.
Orta sınıf nüfusun %30'u, %15-20 az tüketsin, bütçenin gelirini çok ciddi daralma olur. Her şey, o dengesizlik öyle bir zincireme reaksiyon yaratır ki, herkes korkuya kapılır, taraf değiştirmeye başlar. Aman ne oluyor? Bir tek biraz tasarruf. Ama Türkiye'de tabii ki bu geri dağılma olsun, tasarruf kolay bir iş değil.
Mümkün.
Ama imkansız da değil. Bakın.
Aç
sistem 1919'da maaş ödeyemeyen bir ülkenin halkı mucize yarattı. Bugün de bir şeyler değişsin istiyorsak zorlamamız lazım bir. İki. Diyelim ki tasarrufum var, ne yapayım? Ben politikaları beğenmiyorum. Parayı ne yapayım? Hisse senedi alsam, bankaya yatırsam, bu politikayı desteklemek için kullanılacak. Yapmam onları. Altın alırım.
Yastık altı.
Bakın, şu anda beni masaya oturtuyorlar, kuralları belirlemediğim oyunda oynatıyorlar. Benim bu masadan kalkmam lazım. Bu politikalar beni bitiriyor. Bir sürü üç kağıt var. Bir sürü tiyatro var. Dürüst de konuşmuyorlar. Niyetleri benim uyumam, benim soyulmam. Ben buna razı değilim. Bu büyük bir zulüm. Bunu türbanla örteceklerini sananlar hayal görüyorlar. Bu zulmü yapacaksın, ondan sonra inançlı görüneceksin. Dış güçlerle her türlü işbirliğini yapacaksın bu ülkeyi soymak, geleceğini yok etmek için.
Evet.
Ondan sonra başka türlü siyaso yapacaksın.
Yolsuzluk bir haksızlık yapıyor diyeceksin.
Yargının açtığı davaları öne süreceksin.
Mağdur oynayacaksın.
Şimdi, hadi halkımızın cehaletine yaralanıp bir kere daha buradan yırtabilir ama dışarıdaki kriz son 60 yılın en büyük krizi. Ben burada televizyon başında izleyenlere tedbirci olun. Son 60 yılın en büyük krizi. Çok yalan söylenecek bu dönemde. Aklınızdan başka hiç kimseye güvenmeyin. Tedbirli olun. Parayı yükseldiği an Türkiye'de çok büyük sıkıntılar yaşanır. Birçok yer kepenk indirebilir. İsim vermiyorum şu anda. Tedbirli olsunlar. Bu politikanın değişmesi için nefislerine hakim olsunlar. Ve çevresine de örnek olsunlar. Bunu yapanların sayısı arttıkça bu politikaların mezarı kazılıyor olacaktır.
Harcamayın, biriktirin diyorsunuz değil mi?
Ama bakın, sadece tasarruf yapın da bunu bankaya göre risk alın da demiyorum. Bana göre şu anki politikalara değişmesini isteyenler tüketimini kıssın, tasarruf yapsın, gitsin altına alsın.
Şimdi ben burada bir devreye gireyim.
Buyurun hocam.
Biz üç arkadaştık. Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ve Adnan Kahveci.
İkisi de
rahmet oldu. Allah rahmet eylesin.
Allah.
Daha erken rahmet oldu. 2001 seçimleri öncesinde, daha doğrusu 1999'da rahmetli Recep Yazıcıoğlu merkez valisi olduktan sonra Türkiye'nin her tarafını dolaştık. Türkiye Maden İşçileri Sendikası örgütleri. Ve bizim üçümüzün temel felsefesi her ilde 1000 kişi bulmak. Ayda 100 lira verilmiş. Siyasetin, finansmanının halk tarafından bizzat yapılması. Ama hiç kimse de 200 lira almıyor.
Evet.
Bütün Türkiye'yi dolaştık. İstanbul sermayesi kucak açtı. Söyledikleri de şu: siz işi biliyorsunuz, bize daha çok kazandırırsınız. Bize her çeşit desteği veririz. Anadolu'da dolaştığımız illerde de oraların eşrafı aynı şekilde davrandı. Finans kapılarını önümüze açtılar. Ama inanın,
karşılığında ne istediler?
Ama tabii karşılığında işte onların kucağına oturup onların sazını çalmamız Türkiye'deki politikacı tipi, kucaktaki politikacı tipidir. Parası olanların, yani kağıt ekonomisinin kucağındaki fittir yani. Ne oldu? Biz onu reddettik. İnanır mısınız? Her ilde gördüğümüz şey, üstü kabul, teveccüh, her türlü örgün üstündeydi. Halkın duyduğu sempati çok şükür.
Evet.
Ama bir kişi bulamadık, ayda 100 lira verilmiş.
Bir kişi bulamadık?
Bir kişi bulamadık.
Bin kişi bekliyordunuz,
evet,
100 lira verecek ayda.
Evet, bir kişi bulamadık. Çünkü her kim, yüzümüze söylemesin de, ya sizin bu işte ne vardınız? Yani bir çıkardınız var ki, siz böyle bir işe soyuyorsunuz.
Yok, hocam bakın, gelişme.
Bizim peki avantamız ne oldu?
İnançlarını kaybetmiştir hocam. Bu noktada peki halkı suç, yani suç, tabii suçlamıyorsunuz.
Hayır, suçlamıyorsunuz ama. Demek ki bizde
bir şey var. Ama sizde de öyle bir şey olmadı ortada. Hani sizin de bir inandırıcılık sorununuz olmadı.
Yok,
ortada. Bir yılgınlık var sanırım.
İşte halk,
giriş kesimlere öyle bir yılgınlık var.
Halk öylesine şey olmuş ki, sofraya adam gibi üretip, sofraya koyup adam gibi paylaşmak yerine, sofradan atılacak küçük şeylere tav haline yani.
İşte bu yardımları kastediyorsunuz değil mi hocam?
Şimdi
şu
tabii,
son dönemde AKP'nin odun kömür yardımları.
Sadaka ekonomisi.
Sadaka
dediğimiz olarak. O zaman resmileştir sadaka ekonomisi.
Hocam bakın.
Evet.
Kime ne sadaka vereceksen ver, bir belli kriterlere getir, yasalaştır. Bu usul transfer harcamaları diye bizim ülkemizde zaten gidenekler var.
Konkur vesaire.
Aa yani.
Ama
belediyeleri
borçlandırıp sadaka dağıtıyorsunuz. Sadaka dağıtıklarınızdan aldığın oyla vergi mükelleflerinin geleceğini kuruyorsunuz. Binde dalga yazıyorsunuz.
Olay bu. Ama vergi mükellefi de aslında o adam. Dolaylı olarak o da çaktırmadan vergi veriyor. Aldığı sadakadan götürüyor, harcıyor, onun vergisini veriyor.
Evet.
Şayet sadakayı hak ediyorsa, ek bir gelir değilse, Yani ilave zaten sağdan soldan oradan buradan şeyi yoksa.
Hocam, esas
işte
bir tahta şey yaratılıyor kayıt dışı, işte onun belki onda biri dağıtılıyor sadaka diye.
Onda biri bile. Onda biri değil. Onda biri. Yani o açıdan baktığımızda yani halkı örgütlenmeye çağırıyoruz. Örgütlenmeye gidelim diyoruz.
Bu yılgınlığı
ama, ama sınıf bilinci oluşmadıkça bu da zorlanıyoruz.
Evet.
Şimdi işçi partisine verdim. Ha işçi partisi iyidir, kötüdür, iyi yönetiliyordur, kötü yönetiliyordur tartışılır. O zaman işçiyse gir işçi partisine. Orada da örgütlen, hareket et. Esnaf partisiyim diyene oy vermiyor.
Çiftçiler öyle.
Çiftçi partisiyim diyene oy vermiyor.
Evet. Evet.
Ondan sonra bir bakıyorsun böyle bir arabesk model.
Hocam, biraz önce söylediğim konuda şu var. İnsanlara bakıyoruz, gidişattan rahatsız, boyutları beğenmiyor. Gelinden çok harcıyor musun? Evet. Tasarrufun var mı? Var. Nerede? Şurada. Senin söyleminle eylemin tutmuyor ki.
Ondan sonra biz
sen eylemde bu politikaları destekliyorsun. Söylemde
bu programların yararı oluyor. Yani halkı eğitmeye yönelik. Zaten benim hedefim bir kişi. Bir kişinin kafasını karıştırırsam kendimi başarılı olarak görüyorum.
Hocam izleyicilerimizden öyle bir kişi çok sayıda tebrik ve destek mesajı da geliyor. Çok değerli izleyicilerimiz bizim. Ayrıca bu saatte de ankete yine yoğun katılım gösterdiler. Şu ana kadar 1563 izleyicimiz anketimize katıldı. Sevgili seyirciler, son reklam aramızı vereceğiz.
Bir kişi bulduk demek.
1563 kişi oynamaya katılan
evet.
Burada. Yoksa tabii ki izleyici oranımız çok daha yüksek. Sevgili seyirciler, bir reklam arası vereceğiz. Toparlama bölümünde son turda yeniden karşınızda olacağız.
Başkalarını takip edersin ya da kendi yolunu çizersin. SUV sınıfının yaratıcısından Chevrolet Captiva 4x4. Üstelik Captiva şimdi zirve tutkunlarına özel Mart fiyatı ve Mio C520 Bluetooth'lu navigasyon cihazı hediyesiyle Chevrolet bayilerinde. Chevrolet, artısı büyük.
Dijital flütür sunar. Eğitimde de öyle. Türkiye'nin ilk dijital ansiklopedisi, interaktif görsel eğitim ansiklopedisi. Kargo dahil 129. Kredi kartına taksit veya kapıda ödeme. 0212 297 11 11.
Tarikat, ticaret, siyaset üçgeni Türkiye'yi nasıl kuşattı? ABD'nin Türkiye'ye dayattığı ılımlı İslam projesi için özenle seçilmiş aktörler kimler? Başbakan Erdoğan'ın dilinden düşürmediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı hangi ipuçlarını veriyor? Tuncay Molla Veysoğlu'nun yeni kitabı "Beraber yürüdük biz bu yollarda" belgeleriyle gündem yaratacak.
Cihat Burak, mimar, ressam, edebiyatçı.
seyirciler. Programımız devam ediyor. Çok değerli konuklarımızla Türk ekonomisinin getirdiği noktayı bundan sonraki süreci tartışıyoruz. Son bölümdeyiz. Sizlerden de sağ olun. Çok sayıda soru görüşmeleri geldi. Bir izleyicimiz çok hoş bir ve çok aslında süreci özetleyen bir mesaj göndermiş. Diyor ki izleyicimiz, milli gelirdeki artış cebimize şu şekilde yansıdı. Milli gelir artmadan önce LPG tüp 36 TL'ydi. Milli gelir artınca 44 TL oldu. Yani hani bir yoksulluğun dağılımında artış var ama gelirin paylaşımında
transferinde
müthiş bir
eşitlik. Önce ben de ekleyeyim. Milli gelir arttı. Dışarıda kriz oldu, kur yükseldi, biraz daha azam.
Kapattım.
Biraz daha azam. Her şeyin faturası vatandaşa gidiyor. Bu işlerin hiçbirinin sorumlusu değil.
Evet, çok önemli. Sadece hiçbir şey sorumlusu değil. Ama her şeyin faturası vatandaştan çıkarılıyor. Belki bu son bölümde hem size gelen sorular noktasına da yanıtınızı alarak bağlayalım. Örneğin çok az paramız var, nerede tutalım diye sorular geliyor. Bazı izleyicilerimiz ankete katılımın düşük olmasının nedeni artık kontrol hesabı yapmaya başladık, o kadar yoksullaştık diye mesaj gelmiş izleyicilerimizden. Ama bu saat için ankete katılım oldukça yüksek sevgili izleyicilere, ilgisi için çok teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz Sayın Civerek? Yani hem banka faizinde mi altın dövizde mi tutalım sorusunu yanıtlayalım, hem de çok konu başlığı konuştuk şimdi, bu programda bir toparlama noktası.
Şimdi burada bizi ne bekliyor? Şöyle düşünelim. Bir, kurun gerilediği, bir de kurun yükseldiği durumu düşünelim. Türkiye siyasetten tavizler verdi, dünyada sorun yaşansa bile ihtiyacından fazla para buldu, Türk lirası yeniden değerlenmeye başladı. Birinci senaryomuz olsun. İkinci senaryomuzda dışarının kötüleştiği, Türkiye'ye yeteri kadar para gelmediği, kurun yükseldiği durumu olsun. Her iki durumda vatandaşımızın ne yapacağını anlatalım, ne duruma düşeceğiz. Bir, kur tekrar aşağı giderse fabrikalar süratle kapanıyor olacak. Geliri olmayacak. Bankaya borcu varsa artık telefon etmeyecekler, bir ihtiyacınız var mı diye avukatları yollayacaklar tahsilat için. Dünyada en kötü şey borçlu vaziyette işsiz kalmaktır. Bugünden tedbirini alması lazım. Borçlu olmaz. Arabası varsa satsın, önce borcunu kapatsın. Tedbirini alsın. Çünkü kur aşağı giderse de üreten kesimlerde problem ciddi. Bu hizmet sektörüne yansıyacak. Orada da işsizliği patlatacak. Peki kur yukarı giderse Türkiye ödemeler sistemi duracak. Ekonomi duracak. Yine aynı durum söz konusu. Ha, bugünden tedbirini almaya başladın. Dışarı içeriye bakmasın. Tedbirini alsın. Tüketimini kıssın. Bakın biz daha önce kriz yaşadık. Zaten kriz değil de şoklar yaşadık. Her bir kriz geldiğinde biz yaşam standartımız 4-5 kademe aşağı gitti. Bu sefer öyle bir şeyin olmasını beklemez. Kendi iradesi yaşam standartını olabildiğince aşağı çeksin. Daha önce kriz geldiğinde neler yaptıysa hatırlasın. Tüketimimizi kısmamız lazım. Bu politikalar yoksa bizi çok daha zor durumlara sokacak. Hiçbir şey yapamayacağız. Cinnet geçireceğiz. Akıl sağlığımızı korumak için mutlaka her ihtimalde zorluklar büyüyor olacak. Son 3 yılda olduğu gibi tedbir alsın, fene bassın. Düzelir diye beklemesin. Kimseye güvenmesin. Tedbirini alsın, ondan sonra dua etsin. Peki, diyelim ki tasarruf olan ne yapsın? Evet. Borçlanmasın, borcunu kapatmak her şeyi yapsın. Ve tüketimini kısmasın. Tasarruf olan, ben şu anda hisse senedi alırım. Fiyatlar çok şişkin. Balon şişirdiler. Benim bu fiyatlarda ancak hisse satılır alınmaz.
Ya şu anda düşmesine rağmen.
Düşmesine rağmen. Evet. Bu yapay bir fiyat oluşumuydu. Saadet zincirini sürdürmek için şişkin bu fiyatlar. Hala dünyanın her yerinde. Uzak dursun. Küçük vatandaş yatırımcı için uygun yer değil orası, kumarhane. Hep kaybeder. Geç girer, geç alır, kaybeder. Uzak dursun orada. Peki faiz alsın mı? Faiz almak için ya bankaya mevduata girecek ya devlet tahsiline gidecek. Evet. Her iki durumda da ben bu politikaları destekliyor olacağım. Ben tasarruf edeyim, devlete vereyim, o politikalar benim geleceğimi yok edecek. Bir gün ben o parayı kullanamayacağım bile, ya da her şeyin değeri o kadar yükselmiş olacak ki onu satın alma gücü alternatif kitlesi azalacak. Ben bu politikaları bir an önce değişsin istiyorsam eğer, çünkü geleceğimi, daha doğmamış eserin geleceğini etkiliyor. Ben paramı faize yatırmam, faiz almam denen. Bir de benim inancım şunu diyor. Eğer elde edeceğin kazanç başka ocakların sönmesine sebep olacaksa, adı faiz olsun, kâr payı olsun, sana yaramaz.
Ne yaptınlar?
Bu devirde kazanmayı düşünmesinler.
Paraların değerini
tutuyorlar. Peki, bizim insanımızda tasarruf bilinci yok. Yıllarca döviz aldılar. Evet. Döviz almak bir tasarruf biçimi değildir. Ülkesini değiştirmek için bir tercihtir. Dolar alıyorsun, Amerika'da yatırım mı yapacaksın, fırsat mı var? Evet. Orası kırılıyor. Evet. Peki, euro alsan ne olacak? Amerika
dünya ekonomisi çok hasta. Son 60 yılda en büyük kriz diyoruz.
Altın,
peki
altın
Türkiye'de mi duruyor? 6-7 aylık ihtiyacı kadar parayı tek bu Türk lirasında tutsun. Riske girmesin, kumar oynamasın, borçta da hiçbir şey yapmasın sakın. Fazlasına zor günler için altın alabilir bence. Şu anda portföylerde altının payı giderek artıyor. 11 Eylül'den sonra bir onsu 270 dolarda şu an 1000 doların üstünde.
Evet.
Herkes sisteme güven azalıyor. Kimden azalıyor? Yani geniş kesimler gelir dağılımındaki bozulmayı dünyanın kendi ürettiği sorunu çözemediğini görüyor. Yeni düzende kolay olmayacak, uzlaşı yok görüyor. En sağlamı yeni düzene taşıyabileceği, kriz olsa bile kullanabileceği tek şey altın görüyorlar şu anda. Ben de bu politikaları desteklemek için ne yapacağım? Fazla bir tercihim yok ki sistemmiş, tek şey yok. Şimdi ama birileri diyebilir ki, ben tüketimimi kısarsam, tasarrufumu altına alırsam ülke krize girmez mi? Pardon, bu politikanın değişmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Evet. Belli ki bir kriz olmadan bu politikalar değişmeyecek, inat ediyorlar çünkü. Ben de bir an önce değişmesini istiyorum, buraya geldi çünkü.
Evet.
Vatandaşımız evet. Kendi yaşamına baksın, burasına gelip gelmediğini bir sorgulasın.
Ve kendine garanti alsın.
Garanti alsın. Yani en her gün oy kullansın bu tabiriyle. Birilerini yıldırmanın yolu budur. Halkın birleşebileceği en önemli payda da budur.
Evet. Sayın Civelek, umarız bu hareketi yapabilecek kadar izleyicilerini ya da
kendi çocukları için yapacak ama herkese faydası olacak.
Tabii parası var.
Parası varsa onu söylemeye çalışalım. Yoksulluk o kadar derinleşti, insanların borcu o derece arttı ki belki bu söylediğiniz hareket serbestisi bile geniş kesimlere kalmamış olabilir. Çünkü tüketimi öylesine pompaladılar ki aylar sonrasında gelirini alacaklar.
Şu var. Biz Amerikan filmleri seyrede seyrede başka bir standartta yaşamaya başladık. Bizim özümüze dönmemiz lazım. 60 yıl önce bir çoluk bir evde 3 aile yaşıyorduk, 3 nesil yaşıyorduk. Bugün hiç istemediğimiz, hayal dahi etmek istemediğimiz durumlara düşmemek istiyorsak biraz kendi irademize gem vuracağız, özgürlüğümüzü kendimiz sınırlayacağız. İleride daha iyi yaşam şansını saklı tutabilmek için.
Çok çok teşekkürler Sayın Devlet Hocam. Az önce aktardım, çok konu başlığı tartıştık programda ama toparlanması noktasında son sözü verelim, öyle bağlayalım programda.
Tabii programın özü soyut göstergelerle somut gerçekler mukayese edilir mi edilmez. Soyut göstergeler Türkiye'deki ekonominin yalancı şahitleri. Döviz kurları yalancı şahit çünkü manipülasyon. Faiz yalancı şahit çünkü milletin faizle parası yok. Borsa yalancı şahit çünkü parası olanların üç kağıt ekonomisinin yıldız futbolcusu oluyor bazen. Bazen de küme düşüyor. Öbür taraftan somut rakamlar. Borç somut.
İşsizlik.
İşsizlik somut. Protesto olan senetler somut. Karşılıksız çıkan çekler somut. İflas eden, kapanan fabrikalar ya da iflas ertelemesi talebinde bulunan dev dev kuruluşlar. Bunlar somut. Şimdi sen bu somut gerçeklerle soyut verileri karşılaştırıyorsun. Diyorsun ki işte enflasyon düştü, iyiye gidiyoruz. Milli gelir arttı, iyiye gidiyoruz. Asgari ücret şöyle oldu, iyiye gidiyoruz. Faizciden vergi almıyoruz, iyiye gidiyoruz. Sıralıyoruz. Tabii bütün olay iktisadi sistem bir sosyal organizasyon. Ve bu sosyal organizasyonun temel görevi insanlara helalinden iş bulabilmektir. Helalinden iş bulabilen sistem yaşar, helalinden iş bulamayan sistem yıkılmaya mahkumdur. Çeşitli tercihlerde bulunabilirsiniz. Komünist olabilirsiniz, kapitalist olabilirsiniz, hatta şeriat devleti olabilirsiniz. İş bulabiliyor musunuz, bulamıyor musunuz? Helalinden iş buluyorsanız, yaşarsanız, bulamıyorsanız, yıkılmayan o sistem çöker. Demek ki belirleyici unsur bu. Peki helalinden iş bulabilmek, yani üretmek, daha çok üretmek, daha az tüketmek, tasarruf etmek, tasarrufları tekrar yatırımlara yönlendirmek ve ekonominin kayıtlı olması halinde ekonomiyi yönetebilirsiniz. Şimdi baştan ekonomimiz kayıt dışı. Dolayısıyla gerçek verilere sahip değiliz. O zaman karanlıkta sağ
skandal diyoruz. Demek ki başta birinci tercihimiz ekonomimiz kayıtlı mı olacak, kayıtsız mı olacak, kayıt dışı mı olacak? Biz kayıtlı ekonomiyle kalkınma modelini mi tercih edeceğiz, kayıt dışı ekonomiyle kalkınma modelini mi tercih edeceğiz? Birinci temel tercih bu.
Bu tercihe göre de siyasi
oluşum gerçekleşecek.
Ya da onu evet. Yönlendirecek.
Şimdi düşünün, ben şimdi bir siyasi oluşum içerisinde olsam, desem ki hep alayınızı gelir vermesi mükellefi yapacağım. Beşikten mezara kadar sizden vergi mükellefi olmanızı istiyorum, bana oy verin.
Geliri ver, ben vergimi ödeyim.
Ha, geliri ver, ben vergimi ödeyim. Ha, o zaman geliri de sağlamamız lazım. Evet. Geliri sağlamak için de ne yapmamız lazım? Müteşebbisin önündeki tüm vergisel engelleri, bürokrasi engelleri hepsini kaldırmamız lazım. Üreten ekonomi, konuşan ekonomi değil. Şimdi Türkiye konuşan ekonomi.
Dış baskılar da dahil mi hocam?
Ben,
dış baskılar.
Nasıl? Dış baskıları da onu da ayrıca değerlendirelim.
Mantığınız bir, ben şöyle düşünüyorum. Her aile kendi çocuklarını belli bir yaşa gelince kadar tehlikeye karşı korumak zorunda. Her ülkede kendi evlatlarını vergi mükellefini korumak zorunda. Türkiye'de şu anda dünya dışarıdan gelen baskıyla kendi mükellefimizi korumuyoruz, katlediyoruz.
Cezalandırıyoruz. Yani Türkiye'de bir adama sanayici ol
demek. Niye vergi ödesin hocam?
Sanayici ol demek.
Canı malı korunsun diye öder. Bu politika niye ödesin ki?
Bir adama sanayici ol demek, Türkiye'de beddua etmek. Herkes de şeye girer.
Yani Türkiye'nin geleceği tüketilsin diye çok vergi ödemek pek mantıklı gelmiyor bana.
Şimdi konu vergi konusu değil zaten. Benim düşündüğüm sistemde herkesten alacağız ama az az az.
Ama mükellefe hizmet edeceksin
sen. Evet, tabii ki.
Dış müşteri değil.
İşte ama bu siyasi irade.
Evet. Ve tercih.
Bir öyle bir irade yok.
Siyasi irade.
İşler evet. Oluşturmak için evet, seçmen kitlesini ne yapmamız lazım?
Evet.
Birleştirmek lazım. Üretmek evet, için de eğitmek lazım. Üretim ile eğitim arasında çok yakın bağlantı var.
Evet.
Eğitim ne içindir sorusunu sormak zorundayız. Eğitim, üretim içindir. Türkiye bu sorunun cevabını doğru veremediği için
evet,
eğitim, üretim için değil, eğitim, diploma için. Eğitim, popülarite için.
Hocam öğretmenlerimizi bile yetiştiremiyoruz.
Ha, şimdi ne oluyor o zaman? Yüksek öğretimin %95'i sosyal bilimler alanında. %5'i teknik, sağlık ve benzeri üretime yönelik. Yani bir ülke düşünün. Bu ülkede 5 kişi üretecek, 95 kişi konuşacak. Onlara da ihtiyaç var, hiç kuşkusuz.
Ama oran bu olmamalı.
Ha, oran bu olmamalı.
Bizim ülkeler de böyle değil.
Evet, o zaman, bizim yüksek öğretim konusunu türban zaviyesinden değil,
evet.
Bu zaviyeden irdelememiz ve bunu sonuçlandırmamız gerekir.
Evet.
Şimdi biz bunu konuşmuyoruz, türbana konuşuyoruz. Demek ki yüksek öğretimin bir de bakıyoruz, diyoruz ki biz liseyi bitirir çocuk. Üniversiteye işte kurslar gelir. Ondan sonra üniversiteyi bitirir. Eline bir de ne veririz? Diploma veririz. Bu diploma işsizlik sertifikasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde insanlara işsizlik sertifikası vermek için yarışma sınavları açılmaz. Bu ÜSYM'nin filan görevi insanlara işsizlik sertifikası vermek için yarışma sınavları açmaz.
Evet.
Hızımızı alamayız. Vereceğimiz işsizlik sertifikasını paralı olarak mı verelim, parasız mı olarak verelim? İşte efendim bu vakıf üniversitelerinde paralı mı olsun? Vakıf üniversitelerine bakıyorsunuz. Onların da büyük bir kısmı genel sosyal bilimler alanında eğitim.
Yine üretime yönelik.
Üretime yönelik değil.
Evet.
O zaman bu yökü akılcı bir şekilde, rasyonel bir şekilde yüksek öğretim, Türkiye'deki yüksek öğretim konusunun yönlendiricisi olarak düşünüyorsak bu oranı, yani %5 oranını, hadi ayıp olmasın, hiç olmazsa herhangi bir gökçü, löpçü neyse bir vatandaş dedi ki abi ben bunu %5'te %20'ye çıkacağım, %6'ya çıkartacağım anladık ki. Onun için daima rasyonel düşünmek zorundayız.
Türkiye'deki eğitim önemli.
Bu da işte eğitim üretim olayı içerisinde olaya yaklaşmamız lazım. Yoksa biz böyle boyuna konuşuruz işte.
Hocam çok çok teşekkürler.
Biz sonra türbanı konuşuruz da türbanın rengi tartışma konusu olacak. Genelde siyah mı olsun, yeşil mi olsun, mavi mi olsun, beyaz mı olsun falan diye çeşitli şekilde de onlar olacak.
Evet.
Bu sefer siyahlılara evet, beyazlara hayır, yeşillere
filan kırmızıya bilmem.
Bunun sonu gelmez. Suni gündemlerin.
Evet, yapay gündem. Yapay insanların ağzına çiğniz adına sakız vereceksiniz. İnsanlar bu sakızı çiğneyecek. Evet. Bu sakızlardan işte şimdi mesela yeni
bir...
Hiç
de gerçeği konuşmasın.
Hayır, zaten. Şimdi yeni bir sakız işte. İşte türban bir sakız.
Evet.
Efendim
evet.
İşte bu şimdi evet. Parti kapatılsın mı kapatılmasın mı?
Evet. Bir de onu. Televizyonlarda
çünkü bir şey
falan izlemesinler. Zaafları geliştiriyor, cehalet büyüyor.
Tüketici açısından söylüyorsunuz değil mi?
Evet.
Dizileri mümkün olduğunca izlemesinler.
Evet.
Peki.
Ama bu dizilerde insanlara hakikaten böyle güzel şeyler oluyor. Hocam konuşuruz. Değil mi? Dizisiz olur mu? Üç tane B kuralı var. Futbol, Fiesta, Portia. Futbolla kitlelere ne yapacaksın? Yatıracaksın, kaldıracaksın.
İçmeden sarhoş edeceksin.
Ondan sonra eğlendireceksin. Televizyonlarda böyle zaten müzik sanal bir olay yani adam orada top oynuyor sen burada bar bağırıyorsun kızıyorsun daralıyorsun falan böylece insanların gazını alıyor. Evet. Eğleniyor adam orada şarkı söylüyor türkü söylüyor falan dans ediyor mazı diyor. Tabii seyrediyoruz batılı yaşıyor oynuyor adam yani biz burada seyrediyoruz sanki oynuyormuş gibi. Öbür taraftan işte üçüncüsü de din faktör. Evet. Bozdur alıyor. Her şey
için faktörde.
O zaman bir tane eşiyle karşılaşıyorsun ama bak. Üç kişi.
Bir şey daha.
Ve vatandaş. Doların yeşili, bak doların yeşili, cennetin yeşili, tabiatın yeşili. Tabiatı mahvediyorsun, onun yeşilini. Sonra doların yeşiliyle tabiatın yeşilini düzeltmeye kalkıyorsun. Din, iman, Allah, peygamber dolayısıyla cennete gitme şeyin azalınca, ihtimalin azalınca evet. Dolarla cenneti satın almaya başlıyorsun. Böylece işte Sultanahmet'te dilerim, yeni camide sadaka ödemiş olursun.
Hocam çok teşekkürler.
Götüren ama inşallah götüren üyene inşallah modeli devam ediyor.
Süremizi çok açtık. Bir cümleyle uğrayın.
Şimdi insanımızın sorunu kime güvenecek? Bir, kendi sorununu ona unutturmaya çalışanlara çok fazla güvenmez.
Aynen, çok açık. Sorunu ötelemeye ya da unutturmaya çalışanlara güvenmeyin diyorsunuz. Sevgili seyirciler, tabii süremizi oldukça aşarak programımızı tamamladık ama çok önemli gündem başlıkları vardı. Bu zamana sığdırabildik. Milli gelirdeki artış cebinize yansıdı mı diye sorduk. Anketimizde şu ana kadar 1685 değerli izleyicimiz katılım gösterdi. 1668 izleyicimiz hayır milli gelirdeki artış anketi cebimize yansımadı diyor. 17 izleyicimiz de %1 oranında evet milli gelir artışı bizim cebimize yansıdı diyor. Şanslı 17 izleyicimiz var. Ancak 1668 izleyicimiz bu artıştan biz bir şey görmedik diyor.
Onlar da belki yanlış tuşa basmışlar.
Belki dolar milyarderler arasında olabilir.
Onlar izlemez. Onların parası olduğu için böyle programlarla ne iş o?
Evet.
Peki. Parası olan adamın aklına ihtiyacı.
Bu programı niye izlesin?
Niye izlesin?
Evet. Peki. Hocam çok teşekkürler.
Sağ olun.
Sayın Güvenek çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bizleri bu saate kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya pazartesi günü yeni gündem başlıklarıyla birlikte olmak umuduyla iyi geceler diliyorum. Thank you.